Donanım Haber'den herkese merhaba. Ben Ender Yıldız.
Merhaba, ben Erdi Özağ.
Yine bir Donanım Haber'le karşınızdayız. Bu hafta da dop dolu haberleri sizler için topladık. Donanım dünyasının nabzını beraber tutacağız. İlk olarak işlemci haberleriyle başlayalım. İşlemci tarafında AMD'nin geçtiğimiz günlerde yaptığı önemli bir açıklama var. Ve yeni Carrizo isimli...
Carrizo nasıl söyledin ya? Carrizo.
Karizma. Ya benzeyen isimli işlemci platformunu duyurdu. Bu platformun özelliklerini de senden alalım.
Şimdi bu platform aslında yeni nesil APU dediğimiz aslında Fusion işlemci ailesinin...
Yani Kaveri'nin devamı diyebiliriz.
Aynen, Kaveri'nin devamı diyebiliriz. 2015 versiyonu olacak. Hı hı. AMD'den 0, 2015 model. APU'ların kod adı Carrizo. Şimdi önemli yenilikler var aslında bakılırsa. Şimdi Fusion'dan bahsettiğimiz için işlemci ve ekran kart, dahili grafik tarafını belki ayrı şekilde değerlendirmek gerekiyor. İşlemci tarafında AMD'nin yeni Excavator işlemci mimarisine baz oluyor. Bu mimarinin ne farkı var? Henüz spek anlamında, teknik özellik seviyesinde AMD detaylarını açıklamış değil ama hani her yeni jenerasyonda olduğu gibi IPC dediğimiz döngü başına komut başarımının artacağını söyleyebiliriz.
Yani %10-15 civarı orada bir performans bekliyoruz.
Yani şimdi doğası gereği zaten o kadar var ama tabii ki yeni bir mimaride insanların beklentisi daha fazla. AMD'nin zaten daha fazlasına da ihtiyacı var. Ama hani gelişim sürecine bakıldığı zaman çok uçuk kaçık farklar da beklememek
gerekiyor. Klasik bildiğimiz modül yapılı Bulldozer'in gelişmiş versiyonu.
Zaten hani şu anda bahsettiğimiz işlem dersi mobil hedef aldığı için yüksek frekanslardan, çok aman aman ekstrem frekanslardan da bahsedemeyeceğiz. Kaldı ki en yüksek değer olarak 35 wattlık bir TDP sınırında kendilerini belirlemiş durumdalar. Ama en nihayetinde daha artık optimize edilmiş, daha rafine, belli noktalarda geliştirilmiş bir mimari olacağı için Kaveri'ye kıyasla işlemci tarafına daha yüksek performans elde edebileceğiz. Bu önemli çünkü Kaveri'de biliyorsun grafik gücü yüksekti ama işlemci grafiği
yetişemiyordu.
Yani tam anlamıyla olmasa bile orada bir dar boğaz oluşum söz konusu. Yani grafik tarafının hakkını teslim edememiş işlemci tarafında. Diğer taraftan bakıldığı zaman GPU tarafında da GCN 1.2 mimarisi artık kullanılmaya başladı.
Tonga ile beraber.
Tonga ile. Biz bunu 280-285'te görmüştük. Bu ne anlama geliyor? Daha yeni nesil API dediğimiz işte DirectX 12 desteği var. OpenCL tarafında yine geliştirmeler var. OpenCL önemli çünkü bu HSA dediğimiz Heterogeneous System Architecture denen AMD'nin Fusion'a beraber yerleştirmeye çalıştığı bir yeni tasarım anlayışı var. Heterojen sistem mimarisi. Ne işe yarıyor? Bir uygulama eğer buna uyumlu bir şekilde yazıldıysa aynı anda tüm işlemci ve tüm ekran kartı GPU kaynaklarını kullanarak daha fazla performans edilmesini sağlıyor. Kaveri bunun bazı özelliklerini destekliyordu ama tamamıyla bu mimari için geliştirilmiş bir GPU değildi.
Kaveri gerçek adımdaki ilk başlangıçtı değil mi? İlk basamaktı aslında bu HSA'ya
beraber. HSA için ilk basamaktı ama HSA mimarisinin tamamıyla destekliyordu. HSA mimarisinin yapısındaki bir takım özellikler destekleniyordu. Ama bu Carrizo'daki GPU tam anlamıyla HSA için geliştirilmiş bir GPU. OpenCL 2.0 desteği var mesela. Hani HSA tarafında da işte Oracle'dan, Java'dan tutalım da Adobe'ye kadar pek çok firmayla AMD'ye yakın çalışıyor. Hani yazılım tarafında destek verilirse olay çok başka bir noktaya gidebilir.
Grafik biriminde beni heyecanlandıran şöyle bir gelişme oldu. Şimdi Tonga'dan bahsettik ya, Tonga incelemesini izleyen arkadaşlar da hatırlayacaklardır. AMD yeni bir bellek sıkıştırma yöntemine gitti. Şimdi APU'ların en büyük sıkıntısı biliyorsun 3 boyutlu grafik çizimlerinde, oyunlarda bellek bant genişliğinin yetmemesi. Çünkü sistem belleğini kullandığı için doğal olarak da GDDR5 belleklere kıyasla çok çok çok daha düşük bir bant genişliğine sahip oluyorsunuz. İşte kullanıcılar bunu yüksek hızlı DDR3 bellek kullanarak aşmaya çalıştılar bir yere kadar ama sonuç olarak bir kendisine has bir belleği olan bir ekran kartı gibi bant genişliğine sahip değil.
Şimdi bu kontrolcüyü kullanıyorsun en nihayetinde.
Bir de öyle bir şey var. Gecikme de yapıyor.
Gecikme yapıyor.
Şimdi bakıldığında sıkıştırma da devreye girdiğinde bellek performansı daha da çok artacak ve APU'lardan daha fazla grafik performans alabileceğiz. Bence bu da önemli bir konu.
Şimdi orada şöyle bir durum söz konusu. Hani biz bu Excavator mimarisini ilk konuşmaya başladığımız zaman şöyle bir düşünce vardı. Masaüstü tarafında işte 2016'larda geldiğinde muhtemelen DDR4 ve PCI Express 4.0 gibi yeni teknolojileri destekliyordu. Hani PCI Express 4.0 henüz ortada yok bakıldığı zaman ama DDR4'ü biz Intel'in 5000 serisi Extreme Edition işlemcileriyle gördük. Bu taraftan hani bellek tarafıyla ilgili bir açıklama yapmamış AMD'nin ama DDR4'ün olacağını ben çok zannetmiyorum açıkçası. Çünkü öyle bir zamana sahip değildi AMD. Nihayetinde var olan bir mimari ki Excavator aslına bakılırsa Bulldozer'in 4. 5. nesil jenerasyonu olduğunu düşünürsek eğer AMD sanırım orada bu Zen kod adını taşıyan yepyeni bir mimari geliştiriyorlar ya. Herhalde muhtemelen DDR4'ü ona getirir ama bunun DDR4'lü olduğunu öngörürsek eğer bu tasarımın.
Ben de ihmal vermiyorum. Şu sebepten vermiyorum. Daha çok dizüstü odaklı bir tasarım ya. Şu anda masaüstü
durumu. Aslında da DDR4'ün daha enerji dostu bir platform olduğunu
düşünüyorum. Pahalı olmasından dolayı belki tercih edilmemiş olabilir.
Ama yani AMD'nin gelişimi sürüyor. Alt tarafta yine Carrizo L var. Enerji verimliliğinin daha yüksek olduğu platformu. Onu muhtemelen ikisi bir formundaki cihazlarda. İşte tablette göremeyiz onu. Tablette hala Mullins platformu var. Alt taraftan gelen ki o eski jenerasyon hala. Onu güncellemediler henüz. Bence heyecan verir çünkü bugün insanlar hala APU'nun da tam anlamıyla önemini kavramış değiller. Çünkü APU dediğimiz işlemci bugün entegre grafik birimi en yüksek performanslı işlemci. Bugün işte 78-50K ile Hani bir full HD çözünürlükte Battlefield 4'ü zorlayarak olsa bile hani bakıldığı zaman.
Zorlayarak yani düşük ayarlarda oynuyorsun. Yani, medium'da medium'a zorlamaya başlıyorsun.
Medium'a zorlamaya başlıyor ama örneğin 1680'de 1050 gibi çözünürlükte kaymak gibi oynarsın. Evet. Dolayısıyla düşük maliyetli oyun oynatabilen medya bilgisayarı kurmak isteyenler için ben buradan her zaman Fusion'u tavsiye edebilirim. Çünkü bakıldığı zaman GPU'nun sadece grafik tarafı değil, medya tarafındaki yeteneklerine dikkat almak gerekiyor. 4K'yı akıcı oynatabiliyor, işte destek veren bir video encoding yazılımı kullandığın zaman çok hızlı video dönüştürme yapabiliyorsun gibi gibi. Ahmet her jenerasyonu üstüne koyuyor, bu da güzel olacak gibi. Senin böyle bir
heyecanlıyım çünkü var. Sen biraz önce bir AMD tabanlı HDP'sinden bahsettin. O konuda özel bir çalışmamız var. Büyük ihtimalle önümüzdeki bölüme yetişecek. Orada da müjdesini verelim. Çok güzel bir sistem göreceksiniz. Daha da fazla şey yapmak istemiyorum. Anakart haberleriyle devam edelim. Gigabyte'ın X99.
Anakart haberleriyle devam başlayalım olacak. Sanki
yok yani videoya anakart.
Tamam peki videoya öyle devam edelim.
Videoya öyle devam edelim. Gigabyte'ın yeni X99M Gaming 5 anakartı. Şu Gaming 5 ismi MSI artık Gigabyte arasında şey oldu. Ortak mal oldu. Orada biraz daha hani.
Gaming ismi ama artık sektörü mal olmuş bir isim hani yani.
O kodlaması 5 ya git 6'da 3'de bir şey de yani 8'de. Her neyse habere geri dönelim. Biliyorsun mini ATX sistemler çok popülerdi ama anakartlar ufak olduğu için mecburen belirli sınırların dışına çıkamadılar. Hı hı. Şimdi daha popüler bir durum mikro ATX anakartlarda X99 chipsetini görmeye başladık. Bu da demek oluyor ki küçük hacimli bilgisayarlarda çılgın performansa ulaşabileceğiz.
Yani bugün sektörde donanım firmalarının hangisini şöyle köşeye sıkıştırıp abi bana bu işin geleceğini söyle bana bir hani nasıl diyeyim sana fallback dediğin zaman aslında masaüstü tarafındaki gidişat genelde bu small form factor dediğimiz küçük boyutlu bilgisayarlar olacak. Hani üreticiler de o tarafa kaymaya başladı. İşte MSI'nin kendi bareboard sistemi var. Kompakt boyutlarda. Nightblade. Ediyata'nın Asus'un GRS serisi, işte GR20, GR8 gibi minyatür bilgisayarları var. Ya internet tarafında belki bu kadar oyun odaklı değil ama nutlar var bakıldığı zaman. Dolayısıyla oraya doğru bir gidişat var.
Gigabyte'in küçük nutları var, grafik birimleri.
Brix'leri var hani bakıldığı zaman. Dolayısıyla hani sektör oyuna doğru gidiyor ama orada da şöyle bir darboğaz var. Mini ATX'e kaydığınız zaman anakartların o güç tasarımındaki limitlemelerden dolayı TDP'si çok yüksek. Yüksek performanslı işlemcileri maalesef kullanamıyorsun. Dolayısıyla orada hala biraz daha büyük anakartlar belirleyici oluyor.
Bir de bir tane PCI Express slotum var. Bellek slotu mecburen iki tane.
Tek olanları bile var.
O çok tek olanları artık hiç görmesek bile olur. Onun dışında SATA portları az oluyor. Aynen. İster istemez her şeyden kırpıyorlar çünkü yer yok.
Hani ya board üstünde yer yok. Anakart çok yetenekli olmadığı için sistem...
Her soğutucu uymuyor, büyük soğutucuyu takamıyorsun. Kasa, anakart küçük olduğu için ister istemez küçük kasaya takıyorsun. O soğutucu orada uyumsuzluk çıkarıyor vesaire derken Mini ATX biraz daha böyle üzerinde düşünülmesi gereken
medya sistemleri için oyundan bağımsız olarak düşünmek gerekiyor bana kalırsa hala. Yani oyun oynarsın oynarsın o tek PCI Express ekran kartı takarsın işte yarım boyutlu baskılı DB karttan sahip çeşitli ekran kartları var gibi gibi. Diğer taraftan işte APU'dan bahsettik dahili grafik bilimle belki bir şeyler yapılabilir ama high-end dediğimiz o üst seviye segmente girmeye başladığında direkt mikro ATX'e kayacaksın.
Bir de işlemci de limitli zaten hani işlemci yani. Performansına ihtiyaç duyan bir kişi eğer X99 platformunu istiyorsa zaten seçenekleri çok daralıyor.
Aynen öyle.
İşte ilk bir ASRock'ta mı görmüştük? İnternette ASRock'ta haberleri de dolaşıyordu. ASRock'un bir mikro ATX yapıda X99 anakartı vardı.
Artık her firma yapmaya başladı yani.
Gigabyte'da gördük peşine büyük ihtimalle yakın zamanda Asus MSI'dan da göreceğiz. İstersen anakarta gelelim. Platformu çok konuştuk.
Anakart çok güzel bir anakart olmuş açıkçası. Yine siyah ve kırmızı bir geçmiş hatta bir anakart unboxing kutu açması yapmıştık Gigabyte tarafında. Genel tasarım süreti bunda da aynı aşağı yukarı. Gigabyte'in yeni jenerasyondaki tasarım çizgilerini birebir koruyor. Şimdi bu anakart farklı yapan nokta çok tasarımıyla falan ilerlemek istemiyorum açıkçası. Performans tarafında şöyle bir avantajı olacak. Bu aslında anakarttan ziyade işlemci mimarisinden gelen de bir durum. Eğer hani 5960 Extreme Edition gibi bir işlemci buna takarsan ne oluyor ki 40 tane PCI Express hattı ne oluyor? Bu ne anlama geliyor? 2 tane ekran kartın 16 konfigürasyonunda SLI ya da Crossfire formunda çalıştırabiliyorsun. Üstüne üstlük eğer 5960 kullanırsan 16 ya da bir de PCI Express 8X'in oluyor. Olaya da hani yani çok afaki bir örnek vereceğim ama fizik kartı takabilirsin. Bugün hala onu fizik kartı olarak kullanan var mı?
Bu arada haberini de vereyim. Nvidia biliyor musun? Son sürücülerde şey yaptı artık. AMD ana grafik kartı. Tabii. Nvidia fizik kartını kullanmaya şey yaptı.
Kapattılar.
O da büyük bir anca bir kazık oldu yani millete. Sonuçta yani hani insanlar
şöyle ucuz olsa 290 ekran kartım var. Fizik destekli oyunları çok beğendin diyelim. Bir Nvidia 750 Ti alayım bunu fizik kartı.
O kadar bile gerek yok. 640 falan alıyorsun yani, görüyor.
290X alan adam 750 Ti almak isteyecektir ya da daha üstünde. Artık Nvidia o olayı kapattı. Diğer taraftan şimdi performans konusunda sıkıntı yok. 3 tane zaten PCI Express slotu vardı. 4 tane bellek slotumuz var.
O da yeterli.
Yeterli ama tabii biliyorsun 8'e kadar çıkabiliriz biz orada Intel platformunda.
Board ufak olduğu için.
Board ufak olduğu için öyle. Oyunculara hitap eden ekstra özelliklere bakıldığı zaman da işte yine özelleştirme Realtek'in ALC 1150 set chip'i var. Bu dünyadaki en iyi set chip'im değil.
Değil.
Sonucunda bakıldığı zaman bazı anakart modellerinde Creative'in, X-Fi ses yongalarının vesaire kullanıldığını da biliyoruz. Buna ek olarak set chip'in etrafı da yine kaliteli ses işte amplifikatörü gibi çiplerle zenginleştirilmiş durumda.
Amplifikatörden bahsetmişken Gigabyte'ın bu anakartındaki amplifikatörleri değiştirebildiğini de söyleyelim. Eğer daha yüksek çıkış gücüne bir ihtiyaç duyuyorsanız hemen söküp üzerinden
onu değiştiren var mıdır acaba? Ben onu çok merak ediyorum. Hani
yani değiştirmek için değiştiren vardır yani... ama sonuçta sunulması güzel bir özellik. Tabii o çipin nereden bulacağın çok önemli.
Kutu içlerine koyacaksa eyvallah. Ama onun dışında hem arayıp bulacaksın hem duracaksın. Zaten öyle katakulliye girecek adam gider zaten profesyonel audio filleri hitap eden ses kartına olur ama böyle bir opsiyon.
Oyuncu kulaklarının çoğu zaten artık USB oldu biliyorsun. Kendi şeyleri var.
Kendi ses kartı var yani içerisinde taşıyor. Diğer taraftan yine Atheros'un ki Atheros da Qualcomm satın almıştı. Orada Killer Network'ün özel ağ işlemcisi var ama orada tabii şöyle bir durum söz konusu. Biliyorsun Intel'in son jenerasyon internet kontrolcüleri Killer'a diyor ki gel yanıma seni iki kere öpeceğim yollayacağım diyor.
Yani aynen öyle, bakkala gönderip geri geliyor. Nvidia orada, Nvidia dedim, Intel'in kontrolcüsü karşıya geçip geri geliyor.
Aynen karşıya geçip
o kadar
geliyor.
Hızlı.
Dolayısıyla hani çok artık bir aman aman durumu söz konusu değil. Hepsinin dışında yine yüksek kaliteli kondansatörler, kapasitörler.
Hani her şey var.
Tüm devreler, güç tarafındaki devreler de özelleştirilmiş. Hani küçük boyutlu yüksek performanslı bir sistem isteyenler için zaten 3-4 marka böyle şeyler yapıyoruz açıkçası. Ezrak'ı zaten bulmak çok zor artık. Bir ara Türkiye'de çok hızlı girmişlerdi ama artık eskisi gibi popüler değiller. Yani ya
varsa da basit modelleri var. Yani Gigabyte'ı bulmak daha kolay olacaktır.
Gigabyte, MSI, Asus zaten bu işi yapabilen. İşte Amerika'ya gidersen EVGA'yı belki bulursun ama bunlar babal olan firmalar. Güzel anakart yapmışlar.
Fiyatını da söyleyeyim, $270 civarında olacakmış.
Böyle bir tarafında şu anakart fiyatlarının
şöyle çok hani yüksek tabii ama
$100 güzel bir anakart bulamıyorsun.
Maalesef bulamıyorsun. Gerçi Z97'de falan bu Black Friday civarında güzel indirimler varmış. Onu duyduk. Tabii hepsi Amerika için geçerli olduğu için bize pek bir şey ifade etmiyor. Intel'in özellikle
X99.
Nasıl? Sen çok şey istiyorsun.
2500 telefonu pahalı diyoruz abi. Şimdi yine bu X99'un uygun fiyatlı örneklerinden. Hani Full HD anakartlara kaydığınız zaman 350-400-450 dolara giden anakartlar var. Ayıptır ya.
Ya adam da bakıyor işte işlemciye $1000 veren adama anakartta $500 yapıştırırız diyorlar. Öyle bir mantıkla işte.
Yapıştırır mıyız diyorlar? Yani Japon orada tutkal mı kullanmış acaba yoksa
artık tükürükle mi yapıştırıyorlar neyle yapıştırıyorlar?
Bilmiyorum ama fiyatlar biraz daha uygun olursa bence daha iyi olur.
Anakart haberleriyle devam ediyoruz. Bu devam sefer bak videoyu da
ismini de anmıştık.
Evet ismini de anmıştık. Asus'un yeni TUF serisi Sabertooth Z97 ile karşımızda, markası tam kodunu da söyleyelim. Asus'un o bir ara gözden kaybolan Z87 döneminde mi popülerliğini yitirdi, ortadan kayboldu?
Ya şimdi şöyle bir şey var. TUF zaten bilenler biliyordur izleyenler arasında.
The Unstoppable Asus Force işte hani durdurulamayacak güç falan.
Nasıl ne kadar güzel değil mi böyle söylediğiniz zaman? Vay canına diyorsun ama şimdi şöyle bir şey var yani. Bunu biz Türkçe'ye çevirirsek diyor ki dayanıklı anakart serisi. Hani özelleştirilmiş bir zırha sahip olan anakart modellerini Asus bu TUF serisi altına topluyor ama şimdi oyuncular için ROG var. Doğrudan bir oyuncu anakartı desen değil.
Değil.
Kurumsal tarafta kullansan zaten iş istasyonu seviyesinde değil. WC serisi anakartları var Asus'un. Daha genel, daha herkese hitap eden seriye baktığınız zaman yine Z serisi altında onların daha herkese hitap eden oyundan biraz, overclock'tan biraz, kurumsal taraftan biraz özellikleri barındıran anakartları var. Şimdi bu çok arada değerinde kalmış bir seriydi açıkçası.
Belki biraz bu power user dediğimiz bilgisayarı iş içinde kullanan işte render, Photoshop.
Ondan gidip ROG alıyor ben sana söyleyeyim. Benim etrafımda da var o profilde birkaç kişi.
Oyuncu, onlar da mı oyuncu şeyleri?
Çünkü yani koyuyorlar? O adam zaten akşam o parayı verdiyse akşam da oyun oynamak istiyor yani o sistemle. Oyun dediğin zaman da Republic of Gamers'ın simsiyah, kıpkırmızı, yanarlı dönerli her özelliği olan uçan kaçan bir anakarttan bahsediyoruz.
Bu da üstüne kar yağmış herhalde, beyazlamış. Çünkü eskiden daha siyah, daha böyle koyu gri.
Kahverengi, açık kahverengi gibi değişik evet, renkler.
Bir rengi ama vardı. Bütün anakartı kaplıyordu işte. Üzerinde ısınan bileşenlerin olduğu bölümler daha açıktı. İşte chipsetin oraya fan takıyordun, ekstra soğutma sağlıyordu falan. Bu anakartta da yine aynı tasarım anlayışı devam ediyor. Anakartın çok büyük bir bölümü kapalı.
Yazılımsal farklar var bu anakartta aslında. Çünkü kendisi nasıl bir takım kontrolcüleri de bünyesinde barındırıyor. Ne işe yarıyor bu kontrolcü yazılımlar? Hani sistemin genel sıcaklığını, sıcaklığa nasıl artık aksiyon göstereceğiniz ki burada tabii aksiyondan kalsın. Fanları ne derece çalışıp çalıştıramayacağınız gibi unsurları belirleyebiliyorsunuz. Bunun dışında tabii işte termal radar gibi yeni nesil yazılı var olan yazılımın yeni versiyonları var. Bu da yine sistemin takım bileşenlerini daha hızlı kontrol etmenizi sağlıyor. Buradaki asıl olan zırh, yani anakartın üstünü kaplayan bir kılıf. Bir ara o kılıfı biliyorsun. Bu seride opsiyonel de satma yönünde bir eğilim gösterdiler. Ama dediğim gibi yani hani ben açıkçası benim çok hoşnut kaldığım bir seri değil bu. Çünkü ben zaten anakartım öyle kılıflar altında olmasını istemem. Sürekli bir şeylere müdahale etmek istiyorsun vesaire. Hani gibi ekstra durumlar da söz konusu ama Asus bu jenerasyonu geliştirmeye devam ediyor. Şey gibi, Corning Gorilla Glass gibi olur biraz. Her jenerasyon daha dayanıklı, daha güçlü gibi hani. Ama hani tasarım anlamında da bence biraz göze hoş gelmeyen bir yapıya sahip. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun
yani
ama
o albeniyi oluşturacak bütün birimler kapalı.
Abi böyle hani iyi fiyat anakart satacaksan o kesin siyah olacak ya. Yani bilmiyorum hani o biraz da görece bir kavram. Belki okuyucularımız arasında beyaz renk görmek isteyen de vardır ki ben beyaz anakartı da ilk Safir'de görmüştüm yanlış hatırlamıyorsam. Bundan yıllar
beyaz
yıllar önce.
Beyaz son dönemde popüler oldu ya, kasalarda falan da artık çok şey var.
Oldu. Belki tam beyaz da değil ya. Buna tam beyaz demek de.
Ya üstüne kar yağmış gibi aslında. Hani kamuflaj.
Senden amma takıldın kar yağmayacak. Kar.
Öyle gözüküyor.
Boya dökülmüş anakart. Ama güzel bir
güzel anakart.
Yani bu anakartın şöyle bir esprisi var. Asus hani bu anakartta şunun garantisini veriyor. Yüksek kararlılıklı, her koşulda stabilitesini koruyan ve dayanıklılık konusunda hani taviz vermeyen bir anakart. Eğer hani sunucu seviyesine kararlılık isteyip normal kullanım içinde bir anakart almak isteyenler varsa TUF serisi evet. Orada biraz daha cazip olabilir belki, gidip görmek lazım.
Hani makineyi 5 gün render'a bırakacaksanız anakartın TUF olması belki.
Tabii belki şeylerden hani bahsetmek gerekiyor. Şimdi 8+2 DigiPlus Fast tasarım denmiş. ROG'lara giriyorsun, o 8+2 oluyorsa 18+2. Yani orada öyle durumlar var.
Onun üst sınırları
sadece artık burada çok gelişmiş o siyah kaplı kondansatörler var ki bunların hem dayanıklılığı daha olsun hem de ısıya karşı mukavemeti daha yüksek kondansatörler ama orada daha da zaten...
Yani orada da içine... Onda üreticinin bize söylediği şeyi biliyoruz yani evet. Biri kırmızı olsa, birisi siyah olsa hangisinin daha iyi olduğunu bakıp üstündeki sayılardan ancak kapasitesine göre söylersin.
Elektrostatik korumaya sahip olması belki önemli olabilir. Orada hassas bileşen kullananlar için ama bunlar çok ekstrem senaryolar. Evet, yani. Zorlama şeylerden bahsediyoruz ama dediğim gibi kararlılık isteyenler için dikkat çekici bir anakart.
Ekran kartlarına geçelim istersen. Ekran kart tarafı da son dönemde çok hareketli. Geçen program zaten...
Nvidia'dan hareketli aslında bakarsan.
Evet, Nvidia'da delikodular var. Nvidia tarafı sürekli bir şeyler zorluyor işte. Yeni Tesla'ları gördük, K80'leri gördük, çift GPU'lu.
24 GB belleğe sahip.
O da amma doldurmuşlar belleği tabii ki.
Şimdi fiyatı yüksek 3000'den 5000'e yapmak için 1000 dolarlık bir şey koyacaksın ki 3-4 kadar arttıracaksın fiyatı.
100 dolarlık bir şey koyacaksın, 1000 dolar arttıracaksın fiyatı.
Yapmadığı şeyler değil, titanlardan evet. Biliyoruz onları.
Aynen öyle. Nvidia tarafına geleceğiz. AMD R9 390X. Yeni bir amiral gemisi Fiji.
Fiji XT.
Ne zaman çıkacak? Çıkacak mı? Özellikleri falan şu anda hepsi havada ama ufak ufak bilgiler de gelmeye devam ediyor. Ve son ortaya çıkan dokümanlara bakacak olursak beklediğimizden daha farklı yeni teknolojilere de sahip olacak gibi.
Eğer öyle olacaksa, eğer bu iddialar doğruysa tabii. Şimdi Fiji AMD'de yeni GPU'su olacak. Yeni nesil GPU mimarisi. Muhtemelen işte 2015'in ortalarına doğru görürüz gibi geliyor. Eğer Amerika'daki CES fuarında AMD orada da yer alan bir firma çünkü sürpriz yapmaz ise... Bu kartla ilgili son dedikoduları fitillendi ama bu Seas of Thunder'a sistem yazılımı içerisinde benchmark'la test uygulamalarında modüllerini de barındıran bir yazılım. Onun database'inde, veri tabanında elde edilen bir takım değerler oldu. Şimdi bakıldığı zaman burada belki bahsedebileceğimiz en büyük yenilik bu HBM adı verilen High Bandwidth Memory olarak isimlendirebileceğimiz yeni bir bellek teknolojisine geçiş yapılacak olması. AMD zaten uzun süredir bu Güney Koreli Seika Hynix firmasıyla çok yakın işbirliği içerisinde bu bellek mimarisiyle ilgili olarak. Ne işe yarıyor? Bu aslında en temelinde anlatmak gerekirse birincisi adından anlaşılabileceği üzere yüksek bant genişliği sağlıyor. Az önce dedik GPU'ların yüksek bant genişliğine ihtiyacı var. Oradaki o sorunu çözecek gibi. Üstüne üstlük hani GDDR5 ile kıyasladığımızda 3-4 kat daha fazla bant genişliğini GDDR5'in %50'si kadar daha düşük enerji tüketimiyle de sağlayabilen bir mimariye sahip olduğunu görüyoruz. Ama şöyle bir durum söz konusu. Üretim tarafında çok yüksek maliyetle üretilen bir bellek teknolojisi.
Pahalı.
Maliyetten ötürü kullanıp kullanmayacağından emin değilim. Çünkü AMD biliyorsun bellek tarafında frekans hiçbir zaman Nvidia gibi ekstrem seviyelerde tutmadı.
Band genişliğini daha yüksek bırakıp veri yolunu daha yüksek tutup frekanslar biraz daha düşük kalıyor.
Orada kombinasyon tabii senin termal gereksinimlerin çerçevesine gelişebilir ama Nvidia bugün biliyorsun üst seviyede 7 GHz GDDR5 standart olarak kullanırken AMD tarafında 5-5.5'larda seyrettiğini görüyoruz. Şimdi bu bellek teknolojisi çok daha yüksek frekans değerlerine çıkacak ama diğer taraftan da daha yoğun bir bellek modülüne sahip aslında. 4-5 tane katmandan oluşan, yığından oluşan bellek modülü var. Yani ısı konusundaki durumunu bilmiyorum. Hangi üretim teknolojisiyle çıkacağı da henüz tam anlamıyla detaylanmış değil.
Kaç tane olacağı belli değil.
Diğer taraftan şimdi GPU içinde 4096 adet paralel işlem birimine sahip olacağı söyleniyor. Bir taraftan onu dikkate aldığınız zaman, bir taraftan yüksek bant genişliğinden belli bir araya getirdiğiniz zaman o işin TDP'si ne olacak? Yine yüksek bir termal ihtiyaç ortaya çıkarsa Nvidia'nın işte
ortada bir durum söz konusu. Şimdi üst üste RAM'leri sandviçe bir koyacaklar. Bunun en büyük avantajı RAM'ler daha az yer kaplayacağı için GPU'ya da yakın konumlandıracaklar. Biliyorsun Nvidia'nın da Volta şeyinde hatırlıyorsun. Zarın etrafında bellek modülleri vardı üstte bindirilmiş. O bellek modülleri GPU'dan dolayı çok ısınabilir. Biliyorsun çünkü aradaki bakır bağlantılar ısıyı da transfer ettiği için aynı zamanda elektrik akımıyla beraber. Bu normal hani işlemci tarafında da böyledir arkadaşlar. İşlemciye çok overclock yaparsınız bellekleriniz daha fazla ısınır. Çünkü o veri yollarından aynı zamanda ısı da bir şekilde transfer olur. Eğer çok yakın yerleştirirlerse bu sefer bellekler sıcaklık problemi yaşayabilir. O yüzden... Nasıl olacak ben de merak ediyorum.
Tabii neden yaşanabileceğini de burada söylemek gerekiyor. Çünkü az önce ne dedik? Yüksek bant genişliği sunabilen bir teknoloji olduğu için hani 1.25 GHz ki bundan efektife çevirdiğimizden 1.25 çarpı işte bunu pratikte 6 GHz'de çalışan örneği farz edersek o noktada şöyle bir durum söz konusu. Bu bellek teknolojisi 700 saniyede 700 gigabitlere varan bir bant genişliği sağlayacak. Bu 980'in 3 katına aşağıya denk geliyor. Bu kadar çok datayı bir anda veri yolunu açtığınız zaman, bu kadar data taşıdığınız zaman ister istemez ısınacaksın zaten.
Ha bir de şunu düşünüyorum. madem bir sonraki jenerasyonda bu kadar band, yüksek band genişliği şey yapacaktın, verecektin. Biraz önce bahsettiğimiz o Tonga'daki işte doku sıkıştırma, bellek sıkıştırma teknolojilerine pek fazla gerek kalmayacak.
Ve ben orada niye düşünüyorum biliyor musun? Şimdi bu kadar
640 gigabayt saniyede bahsedilen değer şu anda.
Yani gigabayt saniyede bahsedilen değer ki ben burada şu ikilemede düşünüyorum. Bu kadar yüksek band genişliğini bellek tarafından elde edince şimdi 4096 yani iki katta paralelleşen birimin sayısını arttırın diyelim. Hiç mimariyle oynamadan bu iki yani paralel işlemci sayısını arttır, core sayısını arttır. Radeon core diyorlar ona, radeon çekirdeği sayısını arttır. Yüksek band genişliğini bir yere getir. Zaten çok ciddi bir performans ikilemesi olacak. Umarım böyle bir şey olmaz. Çünkü AMD'nin yeni bir mimari ihtiyacı var açıkçası bakıldığında. Çünkü bu mimari...
Ben de yani GCN 1.2'den yani daha fazla bir şey bekliyorum. Çünkü Hawaii işte GCN 1.1 çıktı. Peşine Tonga çıktı 1.2 ile. Yani ana bir GPU çıkardığında bence biraz daha ekstra böyle fazla özellik de yani çıkılması çünkü lazım. Zaten 28 nanometre devam edecekmiş. Nvidia baklar bunlar, Nvidia Maxwell işe götürüyor, biz de yapar mıyız diye.
Çünkü çok artık inanılmaz derece uzmanlaşıldı 28 nanometre. 20 ya da 16'ya geçme ihtimalleri de var.
Orada 20 hani atlanacak riski, gibi sanki.
TSMC tarafı atlayacağını zaten söyledi. Orada riski atmak istememiş de olabilir ama bir de şöyle bir durum var biliyorsun. AMD bu son 3-4 jenerasyondur bu brute force dediğimiz hani tüm işlem birimlerinin sayısını arttırayım ama mimari seviyede radikal bir şey yapmayayım.
Verimlilikten ziyade kaba kuvvete.
Kaba kuvvete yüklendiler de o da bir yere kadar geldi. Güzel de geldi, iyi de getirdi. Hani 7000 serisi işte bakılan mevcut seri güzel işler yaptılar. Her ne kadar TDP değerleri yüksek olsa bile ama artık AMD'nin orada başka yepyeni özellikleri bünyesinde barındıran işte bir takım yeni API'lere destek veren bir mimari ihtiyacı var. Öyle olacak gibi görünüyor ama dediğimiz gibi eğer tembellik etmezlerse çünkü bu band genişliği iki kat core sayısını arttırma gibi unsurlar da hani çok ciddi bir performans kazanabileceği için.
Büyük bir zar alanı olacak. Termal olarak da bayağı bir zorlayacaktır.
Yani şimdi biliyorsun bir ara 500 mm kayalara çıkmıştı zar boyutları. Daha sonra onu güzel küçülttüler.
GK 110 zaten daha da büyüktü yanlış bir kepler.
Tam 7... şimdi rakam aklımda olmasa bile yok. Hani şimdi GM200 için öyle şeylerden bahsediliyor. Maksimum mimarisine sahip 550-600 mm kare zar alanına sahip olacağı. Eski jenerasyonlarda da o boyutlar vardı. Çünkü üretim teknolojisi de zaten çok iyi ileri seviyede değildi. Sonra ne yaptılar? 200'lere kadar, 200'lere arasına kadar düşürdüler. Şimdi zar boyutu büyüdüğü zaman üretim maliyetini artıyor. Üretimdeki verimliliğin düşüyor. Çünkü daha komplike, evet, daha karmaşık bir şeyler üretiyorsun. Bakalım bekleyip göreceğiz. 2015 ama şimdi Nvidia Maxwell'le devam edecek. Onun GM200'ünü görürüz biz. Yani 980
Ti vesaire. Maxwell'in çok ekmeğini yer. Çok Kepler'in yani bile 3 sene yediler.
Hala da yiyorlar.
Hala da yiyorlar. Maxwell'in de yeni bir 3 sene rahat gideceğini düşünüyoruz.
Yani AMD'nin önünde şöyle bir zaman dilimi var. En azından Maxwell'i biliyorlar.
Evet.
Yani. Sonra dokunuşları, o tweakleri, ince ayarlamaları yaparken en azından bir şeyleri daha orada şey yapabilirler. Bekleyip göreceğiz ama umarım güzel fiyata uygun performansı. O 8800 GT akımını, evet, geçen bilmiyorum sen de konuşmuştuk öyle bir kart olur mu diye. O ya da bakıldığından 760 Ti gibi. Hani böyle kartları görelim. Evet. $200'a şöyle her oyunu 1080p'de yüksek kalite ayarlarında oynayabileceğin
güzel bir
güzel kartlar olursa çok hoş, güzel. Kaymaklı kadayıf olur yani.
Aynen. Şimdi demin kartın çok ısınmasından falan bahsettik. Corsair bizim yerimize bu sorunu çözmüş. Biliyorsunuz arkadaşlar Corsair uzun zamandır sıvı soğutma kitleri, kapalı kitler satıyor. Tek radyatörlüsü var, çiftlisi var, işte iki fanlısı var, kalını var, incesi var. Bir sürü modeli var. H50'den başlıyor, 110'a kadar gidiyor. Bayağı bir model var. Yurt dışında bu cihazları, bu soğutma sistemlerini ekran kartları için takanlar vardı. Ondan sonra
uğraşarak, biraz ayarlayarak.
Aynen öyle. Zaten bu kit de yanlış bilmiyorsam hangi firmanındı?
Asetek olabilir mi?
Asetek'in, doğru dedin. Asetek'in kitleri. Onun için yapılmış özel bracketlarla, aparatlarla kullanıcılar ekran kartlarını takıp çok iyi verim aldılar. Özellikle 290X kullanıcıların hayatını kurtardı. Şimdi Corsair bakmış, ulan bu adamlar bu kiti yapmış. Biz bunu biraz sağını solunu değiştirelim.
Aynen.
Zaten bizim sıvı soğutmayı kullanıyorlar. Yanına da böyle bir kit yapalım demişler. HG 10'u bulmuşlar. HG 10 aslına bakıldığında bir metal parça. Yanında işte bellek soğutucuları vesaire gibi ekstra opsiyonel parçaları var. Ekran kartını söküyorsunuz soğutucusunu, HG10'u takıyorsunuz sıvı soğutmayı işlemci bloğuna, HG10'un kutu içeriğinde çıkan işte HG10'un pardon kendisinde bulunan işte o bellek soğutucusu vesaire üzerinde kalıyor. Eski ekran kartında fanını söküp taktığınızda sistemi kurmuş oluyorsunuz. Açıkçası ben o eski ekran kartın fanını takma olayını pek beğenmedim, hoşlanmadım. Oraya biraz daha hoş bir çözüm bulsalar daha iyi olurmuş ama...
Çok estetik görünmediği bir gerçek.
Hem yani estetik görünmüyor.
Biraz zorlamaymış gibi izlenim.
Bir de o fanlar zaten sesli. Şimdi GPU yavaş çalışınca sessiz çalışacak mı çalışmayacak mı belli değil. Orada biraz daha şık kendileri bir fan çözümü üretselermiş bence daha hoş olurmuş diyorum ama gene de yurt dışındaki incelemelere, kullanıcı deneyimlerine baktığımızda bu seti kurduktan sonra kullanıcılar özellikle çift radyatörlü modellerle yani 45-50 derecelerde ekran kartlarını kullanabiliyorlar.
Şimdi çift radyatör bunda var. Çift radyatör de diyelim işlemci soğutucunda var.
O zaman büyük bir kasaya
ihtiyacım. Büyük bir kasaya ihtiyacım. Orada da yine Corsair Obsidian 900D'yi sana vereyim diyor. Yani. Evet. Öyle bir çözüm üretecekler. Yani şöyle bir durum söz konusu. Zaten tanıtımlarda da genelde AMD ekran kartları 290X üzerinden gitmişler. Çünkü her ne kadar Nvidia'nın da Titan 7 serisi, 8 serisi, 9 serisi gibi ekran kartlarını destekliyor olsa bile. Yani şimdi 290X'de böyle şeylere ihtiyaç var. Çünkü hani çok fazla ısı gelen bir ekran. Çok kolay ısınan bir ekran kartı zaten. Termal değerlerine bakıldığı zaman rakip olan Nvidia kartlara göre daha yüksek. Ama orada ben bu tür soğutucudan ziyade ben bakır blok, sıvı soğutma bloğu üzerine dışarıdan müdahale edilmesine karşıyım. Çünkü dediğin gibi yani görüntüye baktığın zaman çok zorlama, aynen, çok sıkıştırılmış bir
son kullanıcı üründen ziyade hani forumlarda birinin yaptığı bir modlamaya benzemiş değil mi?
Aynen yani hani biraz Photoshop durarsan ancak bu kadar yaparsın zaten uğraşıldığı zaman ama ihtiyaç duyanlar için de böyle alternatiflerin olması da güzel çünkü herkesin farklı bir niyeti ya da beklentisi var. Buradaki güzel taraf da şu, GPU'nun yanında bellek modülleri ve işte voltaj regülatörleri gibi yani hani GPU ile beraber aşırı ısınan tüm komponentleri de soğutabilen bir yapıda ama işte dışarıdan radyatörü bağlayacaksın vesaire işte işlemci için varsa ki böyle bir ekran kartına sahip olan muhtemelen işlemci için onu kullanıyordur.
Ya hatta çok... işlemcidekini söküp ekran kartına takmak bile mantıklı olabilir. İşlemci artık çok ısınmıyor
yani
çünkü.
İşlemci artık çok ısınmıyor dediğin gibi. Açıkçası şey çok iddialı şeyler paylaşmışlar, değerler paylaşmışlar. Yani çok ciddi derecede ekran kartını sıcaklığını düşürebildiği, 50 derecelere varan seviyede düşürebildiği söyleniyor. İhtiyaç duyanlar için güzel bir çözüm ama hani ben Corsair bu konuda çok uzman bir firma. Çok hakikaten mühendislik anlamda çok başarılı işler yapan bir firma. Hani genel görüntü itibariyle bence hani son dakika böyle bir şey yapalım da hızlı karar verip anında piyasaya sürülmüş bir ürün gibi geldi. Hoş $40'lık da bir fiyatı var. Çok pahalı bir şey değil yani. Alıp denenebilir. 292 sahiplerine koymaz yani o fiyatlandırma.
Boşta bir sıvı soğutma kitiniz varsa gerçekten alıp değerlendirilebilir
bir şekilde. Bir de o işin o boyutu var yani. Kit de bulman lazım. Yani
kitin yoksa kit de alacaksın. O zaman zaten
hani aslında yüzüne pahalı
blok üzerinde fabrika çıkışı bloklu kartlara doğru yaklaşıyorsun. Çünkü, tam onu da pompa radyatör derdi ayrı ama.
Çünkü böyle şurada bu tür sistemler yani soğutma sistemleri bazen şunları da görebiliyorsun. Komple bir paket var ortada. Radyatörü, pompası her şeyle beraber. Onun radyatörünü almak komple sistem almaktan daha pahalıya gelebiliyor. Çünkü bu tür yan parçaları zaman zaman daha pahalıya satabiliyorlar. Hal böyle olunca da dediğim gibi eğer halihazırda bir gelişmiş sıvı soğutma sistemine sahip olanlar varsa bir hortum çekerek oradan bu işi belki yapabilirler ama diğer türlü pompası, radyatör şusuydu bu suyu derken
astarı yüzünden
pahalıya gelebilir. Ama ihtiyaç sahipleri için değerlendirilebilir.
Aynen öyle. Olmuş. Ekran kartı haberlerimizi bitirdik ama ekran kartlarının kendisini bitirmedik. Yeni bir kutu açmayla karşınızdayız.
Tamam hadi bakalım.
Dıdın dın dın dın. Hemen şunu çekelim. Asus GTX 970 Strix.
Ne yapayım ben mi açayım o zaman?
Evet, dur, bu sefer de sen aç.
Ben açayım hadi.
Strix serisi biliyorsunuz arkadaşlar göreceli olarak yeni bir seri. 700 serisiyle görmeye başladık. Sonra AMD kartları da taşındı. En büyük özelliği yine bu DirectX 2 soğutucusunu kullanıyor. O tasarımın üzerinden devam ediyor ama ekran kartı boştayken bu model için konuşuyorum. 67 dereceye kadar gelecek durumlarda fanları kapıyor. Siz de sessiz sessiz masa üstünde kullanıyorsunuz. Teorik olarak çok güzel bir düşünce. Hakikaten de güzel çalışıyor. Yani ekran kartı zaten boşta kullanıldığında üzerindeki büyük soğutucudan dolayı o 60 derecelere de çok fazla gelmiyor. Yani kasa içerisinde ortamı ısıtan ekstra başka bir bileşen yoksa genelde zaten doğru düzgün fanı çalışmıyor masa üstünde beklerken. Arada işte o dediğimiz gibi 67 dereceye gelirse fanı çalıştırıyor, kart soğuyor, tekrar kapatıyor. Bu şekilde bu döngü devam etmekte. Benim açıkçası düşündüğüm burada iki tane soru var. Sana da sormak ve paylaşmak istiyorum. Birincisi, tamam 67 derece çok yüksek bir derece değil. Ama sürekli sıcaklığı buralarda tutmak silikona ve çevresindeki bileşenlere ekstra bir yıpranma payı oluşturur mu? Bir de ikincisi, zaten bu kartların soğutucuları çok sessiz. Masaüstünde duyabilen var mı? Ben de onu merak ediyorum bir de.
İlk soruyla ilgili zaten şunu söylemek gerekiyor. Yosun kendisi de açıklamış. Demiş ki ben bunlarda süper alloy alaşımlar, bir takım bileşenler, komponentler kullandım ki standart düz referans karttaki bileşenlere göre 2,5 kat daha uzun ömür verdiğini söylüyor. Üreticinin bunu abarttığını farz ediyorum. Zaten %50 daha fazla zaten yaşam döngüsü verse senin bahsettiğinde oluşabilme potansiyeli yüksek stresi bile kompanse eder diye düşünüyorum açıkçası ama şöyle bir durum söz konusu. Yani 970 gibi kartlar zaten çok fazla ısınmıyorlar bu seviyede kartlar. Sunduğu performansla ortaya çıkan ısıyı orantıladığın zaman zaten yok gibi bir şey açıkçası. Gerçekten Nvidia'nın son dönemde yaptığı bence en başarılı kartlardan, tasarımlardan bir tanesi. Ama en nihayetinde illaki bu sinek vızıltısından bile rahatsız olan karakterler var açıkçası. Oyun oynarken adam başka bir şey duymak istemiyor. Yani kulaklık takmıyor sadece. Yani sistemiyle beraber yaşayan, oyun oynarken yanında sistemine bakan, acaba sistemi ısındım, gürültü yaratıyor mu, yaratmıyor mu diye kontrol eden karakterler de var. Bir de yeni yeni şeyler de türemeye başladı yani. Fansız güç kaynağı, işte fansız işte sıvı soğutma
sıfır sese
sistemler.
Doğru.
Sıfır sese doğru böyle bir afrodizyak sistem kurma eğilimindeki insanlar, profiller de var. Dolayısıyla orada da böyle ihtiyaçlar var. En nihayetinde sistem sürekli kontrol ediyor. O kontrol esnasında aslında bir ekstra güç tüketim var. Hani çok devrede kulak bir şey ama sürekli olarak aradaki bir sensör veriyor oluyor ki hani 67 derece artık geçin falan çalış şeklinde. Açıkçası hani benim için çok albenisi olan bir durum olur mu bu? Çok emin değilim. Ben direkt böyle 970 gibi kartta buna bakmam. Kart güzel görünüyorsa.
Saat frekansı yüksekse, iyi overclock oluyorsa.
Bunlara... Aynen öyle. Ama sonucunda sessizliğe önem veren bir kullanıcı kesimi var. Asus'ta diğer taraftan tabii Strix'i de marka yapma çabası. O yüzden kulaklığı vesaire bir sürü unsurlar var. Bu Akbaba, Baykuş. Baykuş mu bu? Baykuş herhalde değil mi?
Baykuş.
Baykuş tasarımı. Kulaklıkta çok güzel görünüyor özellikle. Ama şey olmadı yani. Hani bu
kartı açmayı unuttuk.
Kartı da açacağım açıkçası. Bayağı konuşmaya dağıldık ama.
Klasik Asus tasarımı, onu da söyleyelim.
Buradan okuyucularımıza soralım. 67 dereceye kadar fan çalışmıyor. Sonrasında fan devreye giriyor. Yani kısmen 0 desibel gürültü yaratan ama yoğun yük altına girdikten sonra da yavaş yavaş fanı gürültü yaratmaya başlayan bir ekran kartını ne kadar tercih edersiniz? Onu da siz lütfen yorumlarda paylaşın. Bak bu hırzıvalara girmiyor.
Evet, bunlar
yani dokümanlar şey. Vesaire var. Biz kartın kendisine gidelim. Şunu da kaldıralım. Bunu da kaldıralım.
Ben alayım öyle. Evet. Kartımızı çıkardık.
Zaten genel tipi bu.
Bildiğin DirectCU 2. Üstten çıkan kalın heatpipe işte vesaire.
Aynen. Bu Strix'e biraz uydurabilmek için biraz baykuş gözünün havasını taşıyabilen bu yapışkan etiketleri çıkartmaları kullanmışlar ama onun için genel olarak bildiğimiz DirectCU 2 tasarımına sahip. Hani bu önemli bir şey bence. Arka tarafta plaka kullanılması. Bu plaka niye işe yarıyor, alüminyum plaka? Hem soğutmaya %1 de 2 de olsa bir etki sağlıyor hem de arkadaki bileşenlerin bir şekilde kurumasını sağlıyor. Sonuçta arkada da özellikle yüksek bellek kapasitesine sahip kartlarda biliyorsun. Bellek modülleri bir kısmı arkaya dizilebiliyor. Hoş bu kartta olmasa bile. Bu kartta var mı bu arada? Olmasa bile dedim ama muhtemelen yok.
Yok.
Yok, bunda yok. Açıkçası kart hani şey, şöyle bir güzel görünüyor. Çok güçlü bir tasarım izlenimi bende yaratmadı. Sen de bilmiyorum ama ben de
zaten 970 biraz biz psikolojik olarak da karta bildiğimiz için hani mini PCB'li versiyonları da var. O yüzden gözü çok boyamıyor. Ama tabii ki dışarıdan bakan bir son kullanıcıya daha cezbedici, daha cazip gelebilecektir. Arka plakanın bir de bence şöyle bir avantajı var. Bu soğutucular biliyorsun gittikçe ağırlaşmaya başladılar. Kartın bütünlüğünü de esneme payını falan da azaltarak soğutucuyu taşımasına yardımcı oluyor, destek oluyor. O da kartın ömrü için bence güzel bir detay.
Zaten sonucunda bakıldığı zaman soğutucu tasarımı dışında bir ekran kartı için aslında tasarımsal farklılık olarak çok fazla şeyden bahsedemeyeceğiz. Hani giriş çıkış portlarına baktığın zaman zaten iki tane DVI, bir tane HDMI, bir tane de DisplayPort olduğunu görüyoruz. Zaten SLI konektörlerimiz yerini koruyor. Onun dışında belki bu kart için vurgulan konuşulabilecek detay sadece bir adet 8000 güç konektörüne sahip olması. Şimdi 970 çok yüksek performanslı bir ekran kartı. Emin en hızlı ikinci ekran kartı şu anda herkesin ulaşabileceği kartlar arasında. Muadil olan AMD kartlara baktığın zaman 8+6 gibi konfigürasyonlara sahipler. Yani iki tane güç bağlantısı yapman gerekebiliyor. Çok özel belki bazı tasarımlarda belki o zorlamayla bir şeyler yapılabiliyor ama genelde zaten Maxwell mimarisinin enerji verimli olan katkısını da buradan görebiliyoruz. Zaten ısınmayan bir karttı. Evet. Özel tasarımla beraber Asus diyor ki ben bunu daha da fazla, daha da serin çalıştıracağım ama bak şurada sana göstermek istediğim bir şey var. Mesela ben bellek modüllerin çıplak kalması taraftarı değilim bu seri kartlarda.
O biraz şey ya, ben de şey, şey
o karşı şey ya, zıttık o.
Söyleyeyim, ya GDDR5 hakikaten çok ısınmıyor. Yani daha fazla ısınan GPU'yu heatsink'e değdirip ondan sonra o heat, aynı heatsink'e gidip bir de şeye koyarsan soğutucuyu belleğe, bence belleği soğutmak yerine belleği ısıtmış oluyorsun.
Şimdi tabii öyle bir tasarım yaparsan öyle olur. Ama diğer taraftan kullandığın tabii ısı dağıtıcı yaprakların yapısı da önemli. Onları bağımsız bir heatpipe'la, ısı borosuyla değdirirsen. Çünkü bakıldığı zaman bugün doğrudan doğruya bellek modüllerini kapatan ekran kartı soğutucu tasarımları da var.
Var tabii
AMD'de
canım.
De var ki AMD GPU zaten yanıyor.
Evet.
Demek ki öyle bir durum. Eğer düzgün tasarım yaparsan ortaya da çıkmayabilir. Yani, dediğin gibi durum da oluşabilir. Eğer yanlış tasarım yaparsan dediğin
aynen
gibi.
Aynen öyle yani.
Yani 80 dereceye çıkan GPU'daki ısıyı alırsın. Hiç ısınmayan ya da çok az ısınan bellek modülü üzerinden geçirip dışarı atarsın.
Aynen.
O tabi istemeyen bir durum oluşturabilir. Ama zaten Nvidia'nın bellekleri 7 GHz'de çalıştırması zaten uygun tasarımda evet. Öyle bir problemin ortaya çıkmayacağına bir göstergesi. Tabi astrolojik yazılımlar var. GPU TÜİK yazılımıyla soğutucu hızlarından tutalım da frekans değerlerine
voltaj kadar. Voltaj değerlerine kadar her şeyi kurcalayıp şey yapabiliyorsunuz.
Yani 970 zaten ne olursan ol. Yine gel diyebileceğim bir kart yani açıkçası. Dolayısıyla hani
970 olsun çamurdan olsun diyeceğimiz kart.
Bu kartı bak muhtemelen neden dolayılar biliyor musun? Şimdi 970 talebin çok fazla olduğu bir kart olduğu için pazarda zaman zaman kolay bulabildiğim bir kart
fiyatı
değil.
Fiyatı da uygun.
Fiyatı da uygun sunumlu performansa göre. Markete gittin diyelim, mağazaya girdin 970 istiyorsun. Tek bu var gider bunu alırsın.
Alır tabii.
Ama başka tasarımlar varsa bu 67 dereceye kadar fan gürültüsü yaratmıyormuş. Ya yani, ben zaten Nvidia'nın referans soğutucusu bile o kadar iyi ki.
Evet. O kadar iyi ki işte şey yaptılar, basitleştirdiler referans soğutucuyu.
Ama yine hakkını yemeyelim 67 dereceye kadar da fan gürültüsü yaratmıyor. Onu
hakikaten öyle. Kartı kaldıralım Erdem.
Alırım.
Güzel, keyifli bir sohbet oldu. Şöyle koyuyorum. Bir daha kutulamayla uğraşmayacağım. Haberlerimize devam edelim. Depolama tarafına geldik. İlk haberimiz Corsair'den. Corsair bu videomuza bayağı bir konuk oldu. Konuk olmaya da devam edecek. Corsair biliyorsun uzun zamandır SSD piyasasında sessizdi. Çünkü bakıldığında kendilerine az bir kontrolcüleri yok. NAND'a direkt erişme herhangi bir ortaklıkları yok. Yani direkt piyasadan satın alıp ürünlerini kullanmak zorundalar. Bu sebeple o ilk Neutron serisinden sonra biraz şey oldular. Pasifleştiler. İşte Force LS çıktı, LX çıktı yanlış hatırlamıyorsam. SandForce tabanlı işte biraz daha basit, uygun fiyatlı ürünler çıktı ama üst seviye oynayacak sürücüler yoktu. Artık yeni Neutron XT serisiyle bu durum değişmiş. Yeni bir kontrolcüleri var.
Fizon. Bugün zorlanıyoruz şu isimleri. Evet. Ama o kadar tuhaf isimler de seçiyorlar ki arkadaşlar. Yani
Philips'e bunu benzediğini varsayarsak hani Fizon desek.
Karizmadan.
Karizodan.
P'yle ilgili Türkçe nasıl buna bir şey dönebiliriz? Aklıma bir şey geldi onu söylemeyeyim.
Fizon yeni bir kontrolcüsünü kullanıyor. Ve değerlere baktığımızda da yazma okuma IOPS değerleri oldukça üst seviyelerde.
Ya şimdi Corsair gibi firmaların şöyle bir sıkıntısı var. Ürünler çok iyi, çok yüksek performans sunuyorlar ama pazar öyle bir noktaya gidiyor ki kontrolcüyü kendin yapmıyorsan, NAND konusunda zaten kendin yapamazsın artık belli 3-5 firma dışında. Onu dışarıda alma noktasında bir önceliğe sahip değilsen, fiyat anlamında orada çok güzel indirimler alamıyorsan yavaş yavaş bu piyasadan yok olacaksın arkadaşlar.
Tabii canım şimdi şey Intel var, Micron var. Micron ucuz ucuz NAND'ları alıyor.
Toshiba var, OCZ'yi aldı.
OCZ'yi ucuz ucuz alıyor.
Samsung var kendisi satıyor.
Evet, kendi zaten üretiyor. SanDisk gene şeyle ortak, Toshiba ile ortak.
Satıyor. Kendi markası altında ürünleri var.
Şimdi bu adamlar daha avantajlı
istiyorsanız. Şimdi adam diyor ki, ben bu çipin tanesini 2 dolara bana maliyeti vardı. 2 dolara alıyor, kendi SSD'sine koyuyor. Sen bana geliyorsun diyorsun ki 2 dolarlık NAND'dan istiyorum. Alsan 3 dolara ben. O zaman ne yapacaksın? Fiyat anlamında nasıl rekabet edeceksin? Diyorsun ki sonra kontrolcü firmasına gidiyorsun. Komşu yanına geldim. Ya benim yazılımda şöyle bir problem var, onu yapar mısın? Yaparım kardeş ya. Verirsen bana 3-5 milyon dolar, onu da senin için yaparım. Ve hani ne zaman yapacağı da belli değil.
Evet.
Çok ne oluyor bu şekilde? Çok düz, endüstride herkesin yapabileceği performans seviyesindeki ürünler ya da herkesin ulaşabildiği kapasitede ürünler yapabiliyorsun. Burada nasıl avantaj sağlayabilir? Örneğin teknik servis konusunda avantaj sağlayabilir. Ürünün sıkıntın var, direkt birebir değiştirirsin. Evet. Ya da fiyat anlamında şöyle bir şey yapabilir. Sonucunda her markanın kendi bir bayi kanalı var. Kendi ulaşabildiği satış noktaları var. Orada zaten yıllarda çalıştığım bir iş ortağım vardır. Dersin ki abici bunu bir şeyle bundle eder misin? Dersin ki abici bunu sen şu fiyattan sat, ben sana başka üründen kompanse edeceğim aradaki açığı gibi. Ama teknolojik tarafına gelindiği zaman, şimdi bak Fizon diye bir kontrolcü kullanıyorsun. Kontrolcü kendi içerisinde önemli özelliklere sahip, ona bir şey demiyorum ama bir tarafta SandForce'lar oldu, bir tarafta işte Merlo kontrolcüler oldu, işte J-Micron kontrolcüler oldu, Intel kendisi yaptı, yapmadı, oldu, bitti derken zaman şimdi ne oluyor? Yavaş yavaş piyasa şişmeye başladı. SandForce diyor ki benim öncelikli müşterim var, ona vereceğim. Kim? Ender. Ender SSD. Neden? 10 milyon satıyor.
Evet.
Sen kaçtan sonra 1 milyon satıyor. O zaman ya sana kontrolcüyü pahalıya vereceğim ya da biraz bekleyeceksin.
Aynen.
Ama tabii SSD'nin kendisine gelecek olursak eğer, burada tabii şöyle bir darboğaza girdi artık bu tür SSD'ler. Satın da tabii ki kendi içerisinde SATA arayüzünde bir limiti
şişti
var.
Şişti artık.
Yani hani 1,5 yıl, 2 yıldır 550 MB okuma, 530 MB yazma.
100K'da IOPS. 100K'da maksimumda.
Yani bunun ötesine geçemiyorsun.
Evet, geçemedik. Çünkü SATA kitledi bıraktı bizi. Ha bu hızlar günlük kullanım için yeter.
Süper hızlar. Tabii canım. Ben teknolojiden bahsediyorum.
Bunları dolduramıyorsun bile. Zaten Windows'a şimdi bir oyun yükledin, oyun oynadın. Bu hızlara ulaşmıyor zaten.
Bu hızları nerede görsün işte?
Benchmark'ta.
Benchmark HT'nı kurarsın.
Onu bile şey yapıyorsun Chris ki Ford'un artık hani kurarsın. SSD incelemeleri bir tane bir yazılımı çalıştırıyorsun. Sürücüye bu secure fill dedikleri, secure release dedikleri bütün NAND'ları boş hücreleri boşaltıyorsun. İkinci testi öyle yapıyorsun yani. Yoksa değerleri düşük ya çıkıyor.
Aslında bakılırsa burada yapacağın
orada test, da biraz hani üç kağıt artık.
Yurt dışındaki testler gibi aslında sürekli yazmaya bırakacaksın, tamam mı? Evet. Yoğun miktarda veriyi basacaksın. Hatayı ne kadar tolere edebiliyor, ne kadar süre mesela. Genelde ne biliyorsun bu üreticilerin bazı kriterlerden birisi 24 saat yani bir günde taşıyabildiği, yazabildiği veri miktarı vesaire. Ama tabii onları yapmak için de aylarca o işle uğraşacaksın.
Tabii canım onu yani işine gücünü bırakıp onu yapacaksın. Adamlar mesela 256 GB'lık SSD'ye 200 GB'lık tek bir dosya koyuyor. Fişten çekiyor, 2 ay koyuyor rafa. Geri takıyor bilgisayara, MD5'i kontrol ediyor bakalım dosya aynen bozulmuş mu bozulmamış mesela. Böyle teknikler de var. Tabii bunlar zaman isteyen, fazla emek isteyen şeyler.
Tabii,
çok güzel sonuçlar veriyor hani bilimsel açıda. Güzel değerler karşılaştırabileceğin veriler sana sunuyor ama tabii ki zaman harcamak lazım.
Tabii şimdi şöyle bir durum söz konusu. Az önce dedik ya hani NAND flash'ı kontrolcü kendin üretemiyorsan pazarda işin çok zor. Beyin bedava. Corsair bunu düşünemiyor. Corsair de bunu düşünüyor. Orada bence hani avantaj yarattıkları nokta şu. Şimdi Corsair'in kendisinin dizayn ettiği, kendisinin mühendisliğinin argesini yaptığı ürünleri var mı? Var. Kasası, soğutucusu vesaire. Şimdi onu alan adam SSD tarafına girip Corsair'i almak isteyebilir. Çünkü genelde yıllarca bunu Intel ve AMD çok yapmaya başladı. Intel'in hatta sloganı vardı. Ne zaman bütün ürünleri Intel'si o zaman en iyisi sensin tarzında da ona benzer bir şey. Corsair'in ürünlerine aşina olan firm kullanıcılar bunu alacaktır. Kaldı ki işte artık 19 nanometre o A19 Toshiba nantları da kullanmaya başlamışlar.
Hem uygun fiyatlı hem daha olgun.
Zaten uygun fiyatın bir yansıması olarak 960 GB gibi artık terabayt seviyesine de Corsair ile nihayet erişmiş durumda. Fiyatlar da SSD'lerde zaten fiyatların çok dip düştü. Yaptığını gördük. Yani 1 GB'lık bir kapasite artık 0.40 centlere kadar
tabii
gelmiş
canım,
durumda.
Hani 1 GB 1 dolar hayalleri kuruyorduk. Şimdi az sonra 40 centlere
yani, geldik. Dolayısıyla tabii İşin ilginç tarafı SSD bir düşe geldi. Sabit çıktığın fiyatları
yükselmeye başladı.
Bugün 4 terabayt bin, kaç? 1200 lira mı? 1100 lira mı?
Yok o kadar yani. WD Black'ler 800 lira civarıydı. Green'ler 600 lira civarında. Seagate'ler de herhalde.
Şimdi neredeyse aynı kapasiteyi SSD alacak
bu fiyatı. 1-2 seneye oraya gelecek. Hani hepimizin beklediği mutlulukla o SSD'leri güle oynaya takıp kullanacağımız
zamanı. Burada sadece şey çok önemli. İşte bu kontrolcü olayında hani yazılım güncellemelerini derece olur. Şimdi firmware'de bir hata çıktı diyelim. Hani bu firma onu nasıl sağlayacak? Diğer taraftan işte Samsung'un yaşadığı uzun süreli yazma performansının düşmesi gibi. Yani
840
kontrolcüyü yapmışsın, flash'ı yapmışsın, öngöremediğin bir hata ortaya çıktı. 1,5 yani açıkladıktan 2 ay sonra da yazılım güncellemesini verebilirler açıkçası. Ama hani Corsair'in bende yarattığı bir izlenim var nedir? Corsair hani güven veren bir firmadır. Hı hı. Hani ürüne sahip çıkan bir firmadır. Hatta kulaklıkla ilgili bir mevzuları da var onların.
Evet, anlat istersen.
Şimdi Corsair'i biliyorsunuz arkadaşlar, oyuncu tarafında klavye, fare ve kulaklık gibi enstrümanlar da yani bir oyun sistemini tamamlayabilecek unsurlar da yapmaya başlamışlardı. Kulaklık tarafında biz seninle beraber fuara gittiğimizde Tayvan'da onların bütün aksesuarlarını görmüştük. Şimdi tam model ismini sen hatırlayabiliyor musun o kulaklığın?
1500.
Vengeance neydi? Vengeance
bir şey 1500 müydü?
Vengeance 1500 gibi bir şey. Yani olabilir. Yani bir çıkan bu kulaklığı. Şimdi kulaklıkta şöyle bir şey fark etmişler arkadaşlar. Şimdi sağ sol kulaklık. Soldaki ya da sağdaki fark etmez neyse. Oradaki arkadaşlar o esneme noktası mıydı yoksa katlanıyor
mu? Kulaklığı böyle çıkarırken bir şey katlanma noktasıymış galiba.
Yani döküm makinesinde sol taraftaki bir nokta.
Kalıbın içinde bir parça kalmış. Yani
hava almış orası diyelim. Hava almış. Orası zayıf, weak point oluşturduğu için.
Tutup böyle mesela çekerek kulağına çıkarken yani. Çat diye kırıp atıyor.
Adamlar bunun için arkadaşlar ki bu hatayı da rapor eden olmamış galiba. Kendileri fark etmişler eğer yanlış hatırlamıyorsam. Bunun için 20 bin tane kulaklığı mı ne? Piyasadan geri toplayıp yenilerini yollamışlar. Hani sonucunda güzel zaten... De. Çeşitli markalar var piyasada yapan ama bazı markaları konuştuğunuz zaman aklında bir dandik marka ya da güven vermeyen marka izleyimi doğurabiliyor ama Corsair'in her ürünü. Burada biraz hani Corsair güç kaynağı üstünde konular var.
Ne güç kaynağı?
Daha da gelmedi, pardon. Devam edelim ona o zaman. Hani sonucunda şey var. Okuyucularımız bence yorumlarını paylaşabilirler. Hani güven veren markalardan 10 tane marka saysak bunun içerisinde Corsair'de mutlaka gelse yer bulur donanım açısından.
OCZ ile devam edelim. SSD haberlerinde OCZ var.
Silahlarına güven vermeyen firmadan bahsediyoruz şimdi.
Evet. Biliyorsunuz geçtiğimiz senenin sonuna doğru OCZ iflasını açıkladı. Ardından Toshiba satın aldı ve OCZ Storage Solutions isminde yeni bir firma olarak kağıt üzerinde hayatına devam etmeye başladı. Bu süreçte ne gördük? Bütün NAND'lar Intel tarafından Toshiba'ya geçti. Kontrolcü bu duruma göre uyarlandı kendi Barefoot 3 kontrolcüleri. Ve artık Toshiba'nın A19 NAND'ına geçmiş durumdalar. Bu A19 NAND'ın ilk kullanan ürünleri değil. ARC100 SSD'si vardı. Onun da incelemesi geliyor ürün yolda.
O daha giriş seviyesi bir ürün.
Evet. Çok uygun fiyatlı bir SSD. Buna rağmen yine Barefoot 3 kontrolcüsü
hangi
var.
Hangi yoldan geliyor o inceleme?
Uzaktan Hollanda'dan buraya geliyor. Onu da sizlerle paylaşacağız. Bu sefer Vertex serisi Toshiba'nın A serisi NAND'larıyla güncellenmiş. Vertex 460'ın sonuna bir A koymuşlar. Ve artık Vertex 460'ta yeni
NAND'ı kullanıyor. Şimdi bu ürüne gireceğim yeniden. Hani bir OCZ'den de kısaca bahsedelim istiyorum. Şimdi arkadaşlar OCZ PC dünyasındaki geniş popülerliğini yaptığı belleklerle. Evet. Platinum serisi bellekler vesaire. Hani belleklerle kazanmış bir firmadır. Daha sonra güzel paralar kazanınca buna biraz ne oldum havasına düştüler.
Her şeye girdiler. Her şeye saldırdılar.
Yani hiç alakasız en azından dünya çapında ismini duyuramamış oyun bilgisayarı üreten firmaları bile satın aldılar. Sonrasında ne oldu? Her şeyi yapınca hop finansal olarak çökmek zorunda kaldın. Ama benim OCZ'ye çok saygı duyduğum bir alan var. Bu şimdi biz 1 GB NAND maliyeti 50 centlere 30 centlere düşürüyoruz ya. En pahalı olduğu dönemlerde SSD ürün gamı en fazla olan firma da OCZ'dir. Evet. Hani SSD'ye en fazla inanan firmadır yani. 2008
sonları da SSD'den oldu zaten.
Aynen sonları da SSD'den oldu. Fiyatlar bir daha düşünce elde de o kadar mal birikince.
Bir de Sandforce'un kazığını en çok bunlar yedi maalesef.
Ama hani SSD tarafında çok güzel işler kotardılar. Hani OCZ ile beraber yola çıkıp SSD pazarını tutunamayan, OCZ ile birlikte yine benzer zamanlarda piyasaya girip bu kadar popüler olamayan da bir sürü firma ve örneği var. Vertex serisi de sen zaten çok fazla sayıda incelemelerini yaptın. Yine OCZ'nin aslında en iyi SSD'lerinden, SSD gruplarından bir tanesi bakıyordun.
Evet, Vertex 460 vektörünün altında hani orta üst seviye SSD'leri 450 vardı hatırlarsanız. 450 Intel'de 460'la beraber Toshiba'ya geçtiler. A'da işte yeni ikinci jenerasyon 19 nanometrenin NAND'ı
Ne işe yarıyor? Maliyetleri düşürmüşler. Hani
aynen öyle. Toshiba, OCZ bir de son dönemde bu garanti sürecine biraz daha önem vermeye başladı ve bir senelik bu Shield Plus isimli bir garanti sistemini devreye soktular.
Arkana Toshiba olunca sıkıysa vermez yani. Zaten onu.
SSD'in bozulunca çok hızlı bir şekilde yenisiyle değiştirip kullanıcıya işte veri kurtarma yönünde de ekstra hizmetler sunup kullanıcıları memnun etmeye
çalışıyorlar. Onu da söylemek lazım. Yani SSD hakikaten tamir olmaz. Eğer hani fiziksel bir sıkıntı varsa, hata varsa yani çip tamir edemezsiniz
zaten. Yani çok sonucunda. Yapabilen çok var tabii de şey.
Yani yok yani demek ki temel dinamiklerden bir zarar görüyor değil. Yok yok tabii. Ya da öyle bir üretim hatası var. Onu değiştirmekle mükellefsin açıkçası.
Aynen zaman. Öyle.
Tabii 19 nanometre A19 olmasında mali yine bu fiyatların düştüğünü aslında görüyoruz. Yani kapasite bazına bakıldığı zaman. Güzel bir seri olmuş.
Yine 20 GB günde yazmayı destekliyor 3 yıl boyunca garanti süreci içerisinde. Tabii daha fazlasına çıkabiliyorsunuz. 545 MB okuma yazması ne kadarmış? 540 MB.
Biz kıpıyor o zaman 510-520'dir sana söyleyeyim muhtemelen.
O civar. Yani
az önce Core seri konuşmuştuk. Ona göre biraz daha performans düşük ama bu zaten pratik hayatta fark edilecek.
Zaten bu burada kullanılan kontrolcüler frekansları bir 50-60 MHz daha düşük. O yüzden o IOS performansının ve sıralı yazma okuma performansının
günlük yazma değerinden bahsetmiştik. Bunda da mesela 20 GB'lık bir öngörüyle yola çıkmışlar. 3 yıllık garanti için yaptıkları hesaplamada. Genelde zaten 20-25 GB'ı baz alıyorlar açıkçası.
Ben 4 gündür bilgisayarımı açmıyorum mesela zaten.
Yani gibi.
Hani 20 GB'a çok fazla takılmamak lazım.
Sürekli vurduğun zaman da güzel değerler yapıyor yani.
Yani terabaytlarca veri yapıyor. O da çok fazla yazıp da kullanmadığı
bir şey. O kadar da zaten değiştiriyorsun.
Gelelim SSD bölümünün babasına.
Babasına mı?
Big Blue. IBM değil tabii. İkinci Big Blue.
Second Big Blue.
Second Big Blue. Intel tarafında. Bildiğiniz gibi arkadaşlar Samsung V-NAND yani dikey NAND'larıyla beraber SSD dünyasına gerçekten ses getirdi. 3 boyutlu NAND'ları ne yaptılar? Kızarları üst üste koydular. Bildiğiniz rezidans gibi NAND yaptılar. Aynen. Eskiden neydi? Hepsi müstakil evdi. Şimdi artık rezidans oldu. Böylelikle daha birim alanda daha yüksek verim alabiliyoruz.
Maliyeti düşürüyor.
Nanometre daha yüksek çalışabiliyor ve böylelikle yüksek nanometrenin avantajı dayanıklık daha fazla oluyor. Neyse habere geri dönelim. Intel de buraya geri dönmüş. Artık 3D NAND tarafında Intel'in de örnekleri mevcut. Ne zaman kullanacaklar, hangi üründe kullanacaklar, kullanacaklar mı belli değil ama Intel'de Samsung yapıyorsa
bunlar bakmışlar ya. Bize zaten 3D transistör var. Evet. Vay arkadaş ben zaten oradan kalıbı bir değiştireyim.
NAND kalıbı takalım.
NAND kalıbı takalım olsun mantığını düşürmüş olabilirler. Yani sen zaten çok güzel özetledin dediğin gibi. Yani eskiden yan yana daha fazla
televizyonlar Amerikan filmlerinde izlediğimiz evler gibiydi.
Şimdi birden dikiyorsun. Birim alanı daha yüksek kapasite alabiliyorsun. Yani biri Manhattan. Hong Kong diyelim. Hong Kong belki daha güzel örnek olabilir. Çok küçük bir alanda yüksek daha fazla bina koyabilmek adına. Buradaki soru işareti şu. Şimdi Samsung'u biliyorsun. Samsung ilk bunu profesyonel seri SSD'lerde, Pro seri SSD'lerde kullanmaya başlamıştı. Onlar da maliyetler beklendiği gibi düşük olmadı en başta. Son kullanıcıya, tüketiciye yansıyan fiyatlandırmaları. Şimdi burada hani birincisi dayanıklılık nasıl olacak? Onu görmek yani SSD'nin yazma performansı, işte yazma sürekliliği vesaire güvenilik konularını nasıl verecek onu bilmiyorum. İllaki testlerini yapmıştır Intel bu konularda. Eğer
yaş tahtaya basacak
yaş tahtaya firma son firma budur yani. Evet. Son firma Intel'dir. Benim burada merak ettiğim konu birincisi şimdi Intel tarafına bakıldığı zaman Samsung'dan farklı olarak yani PCI Express SSD'lere çok ciddi yatırım yapan bir firma. Dolayısıyla bunu ilk hangi ürün gamında kullanacaklar? Kurum data center'lar için geliştirdikleri SSD'ler de var. İkincisi tabii maliyet tarafına bunu nasıl yansıtacaklar? Intel'in biliyorsun hani Samsung'a göre bir avantajı var. Üretim tarafında maliyetleri çok ince noktalarda ayarlayabilme yeteneğine sahip olan bir firma ve son olarak tabii kapasiteyi görmek lazım.
Şimdi kapasiteden hani bahsetmişken ben şunu eklemek istiyorum. Samsung'un çözümünde 32 katman var. Yine Intel'de de 32 katman var. Samsung'un V-NAND'ları tek bir zarda 86 gigabit veri saklayabiliyor.
Intel 128'e çıkmış.
Intel 128'e çıkmış. Hatta bunu TLC yaparsanız daha da fazla arttırabiliyorsunuz.
TLC yapmaz Intel ama.
Çok yani öyle bir imkanları var. Yani teknoloji buna destekliyor.
Teknoloji destekliyor da Intel o yaş
var. Pardon Intel düzeltiyorum. 128'e 256 gigabit Intel'in NAND'ında. TLC yaparlarsa 3 katı olmuş. Yani 1,5 katından dolayı 384 gigabit'e çıkıyor. O da gigabyte olarak baktığımızda o SSD'nin içini açıp gösteriyor da size NAND'da işte 8-16 tane. Bir tanesinde 48 gigabyte
yerleştirebiliyorsun.
Evet. Ve bir paketin içerisinde 4 tane yerleştirebildiğimizi düşündüğünde.
O zaman yani terabaytlarca SSD'yi göreceğiz yani,
evet, 2-3 sene içerisinde 10 terabayt SSD'yi görürüz. Alabilir miyiz o ayrı konu.
Onu alamayız da muhtemelen.
Rüyamızda falan görürüz.
Görmek güzel çünkü yurt dışında hani bugün 2 terabayt 4 terabayt gibi SSD, çok özel SSD modellerinden bahsedilmeye başlanmıştı. Ama dediğin gibi mevcut NAND teknolojisiyle daha yüksek kapasiteye çıkmak çok mümkün değil yani. Nasıl mümkün olabilirdi? Çok iri bir sürücü yapardın. Çok yüksek maliyetli olurdu.
Hani bu da 5-6 bin gibi bu kadar.
Aynen bunu hani
sıra sıra dizerdin. Biliyorsun bazıları sandviç gibi kat kat yaptılar.
Ekle işte yapardın. Ya da dediğin gibi sandviç tasarım belki yapılabilirdi ama orada muhtemelen buna Toshiba'yı da belki zamanla dahil edebiliriz. Herkes herhalde bu V-NAND dediğimiz dikey NAND'lara üstüne girecekler gibi görünüyor.
Çünkü hani sektörün tıkanma noktasından çok büyük bir kurtuluş oldu, çözüm oldu.
Yani NAND'ların ufalması. Darboğazı çözecekler oradaki yani.
Ve ömür problemi de ortadan kalkmış oldu. Daha büyük normatiğe
göre. Üretim de kolay işte diğer tarafından baktığınız
aynen zaman. Öyle. Yani herkes için win-win durumu. Herkes kazanacak.
Herkes kazanacak. Biz kazanacak mıyız? Onu bilmiyoruz. Işte.
Elbette fiyatlara yansıyacaktır ya. Hani geç olur, güç olur. Ama yansıyacağını ben düşünüyorum. Depolama sürücülerini de bitirdik. Monitörlere geldik. Monitörlerin şımarık çocuğu. Eizo.
Eizo diyorlar bile buna değil mi? Vallahi. Öyle de var.
Doğrudur, var.
Ben de Eizo diyorum da Eizo diyeni de biliyorum yani.
Yeni bir form faktöre daha imza atmış. Biz geçen donanım haberim bölümünde, geçen haftaki bölümde Ersin'le 21'e 9 monitörü oyun oynamıştık, değerlendirmiştik. Bunlar şimdi da karşımızda birebir monitör var yani kare.
Yani ben sana bir şey söyleyeyim. Bunu niye yapmışlar ben anlamadım açıkçası.
Ben de anlamadım. Girdim yorumları okudum. İşte hani bunu yaptınız iyi güzel de nerede kullanılabilir, hangi senaryoda kullanılabilir diyor. Mesela birisi yazmış altına kodlama yaparken inanılmaz işe yarıyor. Mesela adam pivotta kullanıyor normalde monitörünü. Dikey alan ona daha uzun çünkü satır olabildiğince satırı görmek istiyor. O gibi durumlarda birebir monitör işe yarıyormuş. Kullanmadım, görmedim, bilmiyorum. Ama
sen kullanır mısın?
Ben kullanmam açıkçası.
Ya ben de kullanmam. Form faktörü bana biraz tuhaf geldi ama tabii çok özel spesifik alanlarda böyle bir ihtiyaç varsa ki bak işte diyorsun ki programda çıkmış böyle bir durumdan bahsetmiş. Ama tabii eğer dediğince benim aklıma oyun monitörleri geliyor. Onların çok acayip oyun monitörleri var bizim bir türlü göremediğimiz.
Ve pahalı.
Acayip pahalı. 3000-4000 dolar monitör satıyor adamlar. Şimdi kare yani hakikaten gözüm de kabul etmedi şimdi. Bir taraftan resimlerine bakıyorum. Hani biz hep 16'ya 9. İşte 16'ya 10 biraz zorlama. İşte 21'e 9 gibi form faktörü ya da belki hani daha tuhaf bazı form faktörü.
39'a 7 falan.
Yani sallamış şu an. Hani illa ki zaten bir pazar araştırmasından yola çıkmışlardı. Çünkü sonucunda bunlar piyasa araştırması yapmadan bir boşluk bunlar görmeden yola çıkmazlar.
Profesyonel ürünler yani belli ki adamların ürün gamında veya hani müşterilerinden böyle bir talep gelmiş ki böyle bir şeyin altına imza atmışlar. Boyutu 26.5 inç. 1927
panel kim almış acaba? Bir de ona bakmak lazım. Evet, paneli kim üretmiş?
Doğru onu da öyle.
Ona bakmak lazım. Sonuçta sen kareye model edersen kare paneli kim verdi?
Büyük ihtimalle benim içime LG'de oldu açıkçası.
LG
böyle abidik kubik form faktörleri daha ben, hani biliyor, kolay şey yapıyor.
Ben LG'yi şuradan olmayabileceği ihtimalini veriyorum. LG bir şey yaptım böyle tuhaf önce kendisi duyuruyor.
Ha olabilir.
Yani oradan çok ihtimal vermedim ama şimdi şöyle bir durum var. 26.5'luk bir ekran büyüklüğüne sahip. Bir de çözünürlük full HD mi yanlış hatırlamıyorsam.
1920x1920.
Pardon zaten full HD olamaz. 1920 yani çözünürlük de bir tuhaf. Evet. Zaten dikkat edersen görsellerde MacOS kullanmışlar. Çünkü evet. OS X işletim sistemi böyle tuhaf çözünürlüklere daha iyi ölçeklenebilen bir şey. Şimdi Windows'a...
Bu ne? Ne gıcırdadı bizim masada?
Yanında birisi vardı. Yıllar hadi sen de çıkart. Ne dedi? Videonun sürprizi olacak.
Kerata böyle kullandım.
Çıkma orada. Yani hani bilmiyorum çok özel ihtiyaçlar... Bir ses var ya orada. Birisi bizim yayına manipüle etmeye çalışıyor.
Büyük ihtimalle masayı bizden önce girip kırmışlar. Video çekerken gıcırdasın diye fazla yüklenmeyelim.
Tüm bu zorluklara rağmen biz bu yayını bitireceğiz.
Bitireceğiz.
O şeyimiz var, enerjimiz var. Yani fiyatlara da bakmak lazım. Şimdi Eizo'dan pahalı olduğunu söyle... Bir dakika, şeye de bakalım. Kontrast oranı, parlaklık. Yani parlaklık çok vaatkar değil.
IPS tabanlı bir panelimiz var.
Şimdi IPS olduğu için burada LG olma ihtimali yine daha bir alevlendi.
Evet. 300 nit parlaklıkta LG'nin ucuz panellerinden biri olabilir. 100 mm VESA desteği varmış, asabiliyoruz. İşte USB'si vesaire derken... Güzel bir monitör olmuş. Renk paletlerinde sRGB'yi kapsıyormuş. Bunun dışında film, kağıt okuma, işte internette gezinme gibi ekstra profiller var. Kontrastı, parlaklığı falan kendisi ayarlayıp.
Eco Vivo özelliği de bunlar yıllardır para yatırıyorlar yani hani.
Ya o hiçbir işe yaramıyor ya doğrusu.
Yani ortamdaki ışığı fark edip ona göre şey yapacak. Ben ortam ışığından daha fazla ışık isteyebilirim ki yani.
Yani evet.
Öyle bir durum söz konusu.
O zaman kapa der adam.
Yani bir de paper profile diye bir özellik getirmişler. Onda da bak lan coding'den de bahsediyor. Evet. Yani beyaz arka planda bir şeyler yazarken, geliştirirken ya da okurken o mavi etkisini azaltabilmek adına da bir şeyler yapmışlar. Ama şu var. Yani ben hep monitör söz konusu olduğu zaman bu Eizo monitör kullanmak istedim.
Evet.
Ya ondan o
hiçbir monitörlerini... zaman böyle ulaşamadığım bir marka oldu ya. Belki de o yüzden
belki
şey.
Belki de onun bir etkisi vardır ama şimdi istersen ulaşabileceğimiz bir markanın
devam edelim.
Modeliyle devam edelim.
Dell arkadaşlar biliyorsunuz Dell de monitör tarafında enteresan ürünlere
sahip. Amerika'da çok popülerler.
Evet. Ve uygun fiyatları da uygun. Şimdi Türkiye'ye çok pahalı getiriyorlar. Buradan bir şikayette bulunmak istiyorum Dell'e. Biraz daha uygun fiyatta getirmiş şu monitörleri. Baksana adam 27 inç 5K monitörü Amerika'da 2000 dolara satıyor.
Ben sana başka bir şey söyleyeyim. Altında. Onlar şimdi 600 dolar altında 4K monitör evet. satacaklar Amerika'da der. Orada bir Seiki diye bir marka vardı galiba. Monitör de televizyon. 4K televizyon 400-500 dolar satınca bayağı popüler oldular da. Sonra ben bir gireyim bakayım dedim. Acaba bunların televizyonları nasıl 4K vesaire. Amerika'ya gittiğimizde bir tane bavul alıp büyük. Acaba getirebilirim. Yani hayal kuruyorum ama bir baktım nasıl giydirmişler yorumlarda. Nasıl giydirmişler.
O ucuz 4K televizyonların en büyük sıkıntısı.
Servis arıyoruz meşgul çalıyor kimse açmıyor vesaire falan.
Ürünler hem biraz dandikmiş hem de paneller hani... İlk 4K paneller olduğu için evet, 24 Hz panel var. Yani PC bile bağlasan kör olursun. Anca açıp işte televizyon izlersin. O da
onu alacaksın. Onu işte... Blu-ray izlersin. Tüketiciyi kör etmek için.
Aynen. Yani milletin gözünü boyma. Blu-ray'i bağlarsın, izlersin anca. Anca o işe yarar. Şimdi, yani monitör olarak falan kullanmaya hiç düşünmeyin o tarz bir şey.
Şimdi şeye
geri dönelim.
Dönersek şimdi şöyle bir durum söz konusu. 27 inç 5K monitör. Biz bunu nerede gördük? Apple'da. Uh-huh. Apple'ın iMac'inde gördük. Yenisi iMac 5K, Retina iMac'te. O da 27 inç 5K. Bir ekran değil, ekran artı bilgisayar. Uh-huh. İçerisinde işte i7 işlemci vesaire var. En pahalısını alırsan $2,500 mı, $2,750 mı öyle bir fiyatlandırmaya geliyordu. Hani benim ilk bu Dell ile ilgili 5K monitör yaptığı haberlerini duydum ama fiyat beklentisi daha yüksekti. Ama şimdi muhtemelen Apple'ın da oradaki girişkenliğinden ötürü fiyat belki biraz daha mütevazı tutulmuş olabilir.
Şimdi Apple talep ettiyse paneli yüksek miktarda üretim hızlanmıştır. Üretim hızlanınca işte yeni bir bant falan açılmışsa...
Sen şunu demiştin yani Dell o zaman Apple'a teşekkür etsin. Fiyat düştü.
Yani dolaylı olarak bir katkısı
ama
olabilir.
Ama şimdi iMac'ten de kaç tane talep yani iPhone değil ki bu.
Yeah.
Bir de öyle bir durum söz konusu. Ama bir de onlar özel üretim yaptırdık diye işte piksel seviyesinde özel
optimizasyonlardan tutuyorlar biliyorsun. Yani
neyse en nihayetinde...
Sorsan seni bile özel üretim yaptılar diyecektim.
Neyse
en nihayetinde... Ama daha hakikaten özel üretim.
Teşekkür ederim.
Çalışmışlar senin üstünde.
Sağ ol, sağ olasın sen de. Sen yok, sen burada aslında şeysin ya. Sen mass production'dan çıkmışsın.
Sağ ol, canın sağ olsun.
Yok ben ne kadar özelsem sen de o kadar özelsin. Aynı şeyleri
tamam, düşünüyorum. Tamam haber şey oldu, bundan oldu.
Yok haber bundan olmaz. Şimdi şöyle bir şey var hani... Hep şeyi tartışıyoruz ya, küçük ekranda yüksek çözünürlük. Mesela yani 27 inç, 28 inçli biz 4K'yı gördük.
Göremedik.
Yani gördük de göremedik evet. Diyelim. Çok heyecan vermiyor açıkçası. Evet. Çünkü çok zorlama oluyor. Windows sistemimiz zaten değil. Çok kullanışlı değil. Şimdi 27 inçli 5K, 5120x2880. Hani 4K'ya kıyasladığında %55-60 daha fazla.
Tamam, 4K'dan 5K'ya geçince sanki %25'miş gibi oluyor öyle ama kendi boyunu çarptım mı?
Tabii %60-70'lere varan bir fark ortaya çıkıyor. Yani hani... Bu fiyata ben böyle monitörleri tabii Türkiye'de görmek istersen ama bu Türkiye'de çarpı 3 falan yapacaksın herhalde. 6 bin dolar mı satarlar? 4K
bu monitörü hani Türkiye'ye getirmezler bile. Ancak işte önceden gidip sipariş ben bunu almak istiyorum.
Ya da kendini getireceksin bir şekilde getirebiliyorsun. Kutuyu alacaksın. Evet. Bu 27 inç taşınır aslında.
Taşırsın 27 inç taşırsın.
Diğer taraftan da bakıldığı zaman özelliklerine bakıyorum. Bir taraftan işte 11 IPS panel varmış. İşte bir Adobe RGB palitenin %99'unu karşılıyormuş falan filan. Tabii IPS olduğu için 128x178 görüş açım var. 8 milisaniye tepki süresi var. Yani. Normal oyun oynamazsın.
Aynen. Zaten oynayamazsın istesen de oynayamazsın.
Aynen.
3 tane 980 bağlasan oynatır mı? 4 tane bağlasan yani oynarsın.
3 taneyle oynarsın. 2 taneyle de oynarsın ben sana söyleyeyim. 2 taneyle de oynarsın ya. Düşük kalite ayarlarında.
Bir şeylerle oynar.
Ya da belki oynayamazsın. Dur bakayım.
4K'nın 160
ya. 4K 160. Aynen. 3 ya da 3
minimum 3.
Aynen minimum 3.
Minimum 3.
Ama tabii 3'te de şöyle bir şey var. İkinci ekran kartını taktın %85 ekstra performans. 3'ü taktın %55-60.
Aynen.
O 4 olsun ben sana öyle söyleyeyim.
Yani 4 olsun bizim olsun.
Ama tabii şey var yani çözünürlüğü dışında çok sıradan bir monitör.
Evet.
Onu söyleyebiliriz. Bence yani, sıradan olmayan bir monitöre geçiyoruz şu anda.
Bir avantajı şöyle bir şey olabilir. 4K video işlerken size ekstra işte yazılımda kullanacak arayüz için şey yer kalabilir. Siz de o 4K görüntüyü
birebir görürsünüz. Ya sen 4K videoda oyun oynarsın yani o derece insan çözünürlüksün ya bu kerata monitör.
Hani köşesinde full HD'lik bir bölümünde oyun oynasan falan böyle enteresan şeyler olsun.
Hadi yani çözünürlük avantajı var ama ne? Dediğim gibi yani işletim sistemleri, yazılımlar, oyunlar hiçbirisi hazır değil. Yani evet. 4K'dan bile...
Çok daha vakti var, daha vakti var.
Gerçi Amerika'da Netflix'in bile 4K video stream ettiğini, yayın verdiğini düşünürsen Amerika'da
alır bunu. Şöyle de bir bilgi verelim. Netflix, Kuzey Amerika kıtasının internet trafiğinin %9.5'unu oluşturuyor.
Normal, adam internetten full... Yani video servisi alıyor yani.
Doğru.
Video dediğin olay zaten işte YouTube'un zaten tüm dünyadaki...
Parasız içerikler de var değil mi yanlış bilmiyorsam? Mesela diziler falan televizyonda yayınlandıktan belli bir süre sonra ücretsiz düşüyor galiba Netflix'e.
Valla...
Şimdi tabii servis burada olmadığı için...
Bir... Ben de kullanmadığım için bir şey diyemiyorum ama hani bizde mesela Digiturk var. Uh-huh. Parasız içeriği yok. Ama şey Netflix'e dönecek olursak eğer Hulu, Netflix vesaire tarzında şeyler var.
Güzel servisler
var. Servisler var.
Bizim ama kültürümüze de pek uygun değil. İnternet altyapımız da...
Bizim internet altyapımız zaten önce bir şey olsun.
Yani biz hani şanslı insanlar fiber kullanıyor da daha hala ülkenin çok büyük bir bölümünde uh-huh. Fiber yok maalesef.
Aynen.
Ona da fiber lazım. Son monitör haberimizle devam ediyoruz. Samsung'un S34E790C monitörü önümüzdeki hafta satışa sunulacakmış. Türkiye'de değilmiş. Ne özelliği var bu monitörün?
Curve. Kavisli.
Evet, kavisli monitör. 34 inç.
Ya 34 inçte kavis etkisini ben ne kadar alırım ondan emin değilim açıkçası.
Ben onu gelecektim. Televizyonda arkadaşlar biz çok görme imkanı yaşadık fuarlarda vesaire. Televizyon curve olunca, kavisli olunca biraz ufalıyor. Yani o sizin sarma hissini istiyorsanız biraz büyük televizyon olacak. Yani 55 düz 55 kavisli, 55 daha büyük duruyor için açıkçası.
Yani evet aynen aynı fikirdeyim ben de. Yani bir şey curve olacaksa bir monitör, bir görüntüleme cihazı. Yani kavisli olacaksa bana kalırsa işte 80'lerin üstüne yüzlere geleceksin yani, ki o
84
seni saracak. Seni evet. Saracak yani. O, ama tabii onun fiyatlarını biliyorsun.
Evet.
Yani 110'lar falan Yani biz şahi parası diyoruz ya, yurt dışı Ferrari parasına falan denk geliyor onlar. Bir de şöyle bir ilginç durum var. İsim lazım değil. Yine bir televizyon üreticilerinden birisiyle konuştuğumuzda şöyle bir iddiada bulunmuştu. Çok sansasyonel bir iddia.
Kulağıma söyle.
Yok, herkes tüm okuyucularla paylaşalım açıkçası. Çünkü yani bir video samimi olmasını istiyorum. Hocam. Sen de ben de. Dolayısıyla paylaşmakta da sakınca görmüyorum. Oturduk sohbet ediyoruz. Onların ürün gamı hala yok galiba. O vakit var mıydı bilmiyorum. Kör TV yok. Dedik abi böyle böyle bir durum var. İşte rakipler kör, kavisli televizyon tanıtıyorlar falan filan. Vay, bunlar biliyor musunuz? Onlar üretim verimliği düşük ya da istenmeyen seviyede verimlilik sunamayan panelleri bükerek kör diye satmaya çalışıyorlar demişti.
O da biraz hani şey, çamura tizi kalsın gibi olmuş.
Yani bilmiyorum ama şimdi şöyle bir şey var.
Yani madem bükülüyordu paneller, yıllarca niye bükmediler? Şimdi mi akıllarına geldi?
Ya neyse, biz konuya geri dönelim. Hani bu bir de 21:9 form faktöre sahip bir monitör olmuş. Acayip de bir çözünürlüğü var.
34 inç 21:9 bayağı bir geniş oldu. Şimdi bizim 29'u hatırlıyorum. Bir şu zaten kadar falan vardı.
İşin hilesi de bu.
Kör ama sana bir şey diyeyim mi? Bu 34 inç monitör olduğu için, yani yakın duracağın için, o sarma hissiyatını güzel oluşturabilir.
İşte zaten şimdi 21:9 hani 34 inçte 21:9'u bilerek yapmışlar zaten ki hani o biraz daha seni etraf çevirip etrafını kapatabilsin diye, ama dediğim gibi yani hani ben işte 55 inç Curve TV'de gördüm. İşte 80'leri de fuarda görme şansı yakalım. 80'e gidiyorsun böyle aşık aşık izliyorsun hani bakıldığı zaman. Bu biraz daha maşallah olabilir tabii hani çözünürlük itibariyle de Curve isteyen. Ya bir de bunu şöyle düşünmek lazım. Sen bir oyun makinesi kuracaksın. Para, pul, hiçbir derdin yok. Bunlardan 2 tane 3 tane yan yana koyduğun zaman o sana işte yarım daireyi kurar. Seni her yerin içine alır.
İçinde sonra izole olursun.
Cüzdanı da cebinden alır. Aynen. Ama hani hakikaten şimdi oyuncular böyle yeni farklı tipte monitör arayan oyun severler için farklı bir çözüm olabilir. Ya bu arada bir şey paylaşmak istiyorum. O da aklıma geldi. Onu sana söyleyeyim. Bu görüntü, film, Netflix vesaire bahsettik. Geçen seninle de konuştuk mu hatta ya? Interstellar'la ilgili.
Konuya gel. Yani, o kadar çok şey konuştuk
yani, ki. Mobilitede vesaire de konuştuk da hani Interstellar biliyorsun IMAX formatında yayınlandı. IMAX'de yani artık makineleri kırılma noktasına zorlayan bir film olmuş. Çünkü filmin uzunluğu ve kapladığı alan büyüklük itibariyle o plakaları arttırmak zorunda kalmışlar ki bugüne kadar en sınırda gezen film galiba Avatar'mış 2,5 saatlik. Bunda şimdi 2 saat 50 dakikaya varan da bir süresi var. Zorlamayla IMAX'e inleyebilmişler onu.
Kanırtarak yani.
Kanırtarak yani hakikaten. Çünkü makineleri artık kırma bozma noktasına getirmiş. O da ilginç bir detay. Geçtiğimiz günler dokunmuşum. Şimdi böyle görüntülemelerden bahsedince.
Tabii hala filme kaydettiği için değil mi? O aynen filmi projektöre onu girerken aynen onun bir ağırlığı var tabii. 2,5 3 saat diyorsun nereden baksan. Saniyede 24 kare gösteriyor.
Ya bir de var şeye bakmak lazım.
Bildiğin bayağı ağırdır yani.
IMAX'in kayıt istasyonunda bildiğin data center kuruyorlar tabii çekim alanına. Hani bildiğin devasa kayıt merkezi sistemler
vesaire. Dijitale geçti ya IMAX'in de şeyi. Aynen.
Kendi geçti ama yine hala yani bunu bir yani meşakkati var yani.
Bir şeyi var, hacmi var. Evet, monitöre geri dönelim. Bir çözünürlüğünü söyleyelim. Kaçtı çözünürlüğü? 3440'a 1440 gibi aynen bir şey. Tabii 20:9 olduğu için daha alışık olmadığımız bir çözünürlük. 300 nit parlaklığımız var. Kontrastı 3000'e 1'miş. Fena değil.
4 milisaniye tepki
söylüyor. 4 milisaniye 8 bit büyük ihtimalle IPS'tir bu panel.
IPS'tir ben yani...
VA da olabilir.
VA da olabilir evet. Yani
bir de Samsung ya. Samsung ya bu VA'dır. Ben
görüş açısı neyi bunun? Görüş açılarını yazmışlar mı?
Yok, yazmamıştı. Bakayım aşağıya in.
Aşağıda yok, yazmıyor.
50 Hz vesaire.
Ama bence VA olma ihtimali daha yüksek. Evet. VA olma ihtimali daha yüksek. Ve şey yani hani... Zorlamayla oyun monitörü olur. Ama ben oyun monitörü olarak bunu alır mıyım?
Yok.
Zannetmiyorum.
Zaten bu çözünürlük...
Yok, oynarsın çözünürlük. 2 tane 980'de bu çözünürlükle oynarsın
tamam,
da.
Tamam, bu monitörü alırsan 2 tane 980 olur diyorsun.
2 tane 980 değil, 4 tanesini alır. İş istasyonu ekran anakartın üzerine takar oynarsın yani. Ne sustun?
Fiyatı hesap ettim de takamadım. Son haberimize geliyoruz. Corsair'dan çok konuştuk. Bari Corsair'le bitirelim haberimizi değil mi? Corsair'in Carbide serisini biliyoruz. Kasaları aynen da kullandığı aileden kasaları bir tanesi. Carbide Air 540'ı da incelemiştik. Şişko bir kasaydı aynen hatırlarsınız. İki bölmeli. Şimdi çok ısınan bölümlerde, çok ısınan bileşenler bir bölümde. Ekran kartı, işlemci vesaire. Anakartta güç kaynağı da, anakart demişim. Diskte güç kaynağı da ıvır zıvırdı. Diğer tarafa konulmuş. Şimdi bunun ufak versiyonunu, Junior'ını yapmışlar. Carbide Air 240. Micro ATX ve Mini ATX anakart desteğiyle nereye geliyoruz? Videonun başındaki Gigabyte anakarta geliyoruz.
Ya arkadaş, işin ilginç tarafı bu kasa büyük de görünüyor. Onu evet nasıl full ATX sığdıramamışlar? İşin ilginç tarafı da bu yani bakıldığı zaman. Ya çünkü baksana kasa bayağı şey.
Yani.
Şey duruyor yani. Kallavi duruyor. Kallavi duruyor yani. Hakikaten tok duruyor. Yani ama tabii şey, muhtemelen şu an görseller de bizi biraz yanıltıyor. Çünkü dediğim gibi Mini ATX ve Micro ATX form faktörüne uygun şekilde yapılmış. Hani yani Mini ATX diyorsun da ben Mini ATX'de böyle bir kasa kullanmam açıkçası. Sana onu çok açık bir evet şekilde söyleyeyim. Bu daha Micro ATX formuna yakın bir.
Evet, yani bu Micro ATX kasası olmuş. Micro ATX anakartı yerine Mini ATX takabildiğin için de onu da yazmışlar yani. Bunu alıp da mini yeteks kuracaksanız gidin obsidiyanı 250 liraya alın mesela. Corsair kasa alacaksınız.
Bu anakart şey, anakart diyorum. Az önce anakarttan bahsediyor muhtemelen. Kafa, ondan sistem oraya yani. Daha error veriyordu ama vermeden neyse bağladık. Yani bu anakarttaki şey, hala anakart diyorum. Bu kasadaki bence unsur hani iki bölmeden iki gözü oluşması. Bir tarafta işte anakart, işlemci, ekran kartını topluyorsun. Diğer tarafta işte SSD gibi bir takım ekstra çevresi, diğer sistemin bileşenlerini toplayabiliyorsun. Hani daha önceki versiyonu incelediğimiz için biliyorum. Biraz şey, görmek gerekiyor bu kasayı. Yani satın almadan önce bir görüp bakmak gerekiyor. Çünkü kapladığı alan, cismi, arkadaşlar, şekli kasa biraz geniş, değişik yani.
Kasa hakikaten geniş. O yüzden hani birçok bilgisayar masasına falan sığmaz zaten. Bayağı kalın yani. Onu özel bir yer, bu kasayı düşünen insanlar kasayı koyacak yeri de düşünsünler öncesinden. Yani bir kasayı aldım, oraya koydum. Aynen. Olmuyor. Çünkü büyük.
Yani bayağı
bunu belki masa üstünde falan hani geniş bir bilgisayar masanız varsa.
Masa üstünde sığmaz bu arkadaş. Bu bayağı yer kaplıyor yani.
Geniş bir...
Şöyle bir masan olacak.
Yani şu kadar bir masan olursa böyle bir kenarına koyarsın. Ya,
koyamazsın. Şuraya kadar bu en az yer kaplar.
Yok canım, o kadar değildir.
Valla yani görüntüler itibariyle bana biraz büyük geldi. Ya, fark yok. Şöyle bir şey kaplasa bile sen buraya 27 inç monitör koyacaksın. Klavye, fare çok zorlama olur.
İki tane 280 hemen.
Yani yalnız şöyle bir şey var. Bak kasa hani masa, bilgisayar masası falan deyince benim ilk bilgisayar masam bildiğin şeydi hani. Bilgisayar bölmesi olan bir masaydı. Seninki de öyle miydi?
Tabii canım. Şey
böyle... Önünde de bir de üstte CD bölmesi vardı. Benimki.
Ya o çok kullanışlı.
Rengi de bu renkte.
Aynen. Ben hatta o masanın biraz daha farklısını kullanıyorum. Altında işte klavyenin çekmecesi vardı falan. Bu ne kadar iğrenç bir tasarımdır arkadaş. Böyle oturacağım. Sandalyemi geri çekeceğim. Buradan çekmeceyi çekeceğim. Klavyede kullanacağım. E fare nerede?
Fareyi buradan çekeceksin.
Fare ya burada ya burada böyle kargacık burgacık şey kullanıyor. Kötü bir tasarım. Ama,
yani muhtemelen bizim yaşımızda olan her bilgisayar dönemini yakalanıp o dönemi yakalanıp kullanan arkadaşımıza, dostumuza benzer bir hikaye vardı. Dediğim gibi çek buradan.
Evet. Sıkışacaksın, geri kaymak zorunda kalacaksın. Bu sefer monitör zaten ufak 14 inç, 15 inç monitör kullanıyorsun.
Ya bir de bende Microsoft'un büyük klavyesi vardı. Aa. İyice onu komple çekmen gerekiyor. Bak şöyle hakikaten geriye gelip çekmen gerekiyordu. O da monitörden uzak. Gerçi evet. Monitörden uzaklaşamıyordun. O tombul monitör zaten
buradaydı değil mi?
Aynen. Oradaydı. Bir de benim monitörün etrafında da tak çıkarlı hoparlörleri vardı. Benim bilgisayarım Aydıtay'dı artık. Öyle bir marka kalmadı da bilgisayar tarafında 97'de mi ne almıştım. Hey gücü günler eyve var. Şimdi bak üzüldüm ha. Yalnız bir hikayemi de anlatayım buradan aklıma
hadi
gelmişken.
Hadi anlat.
Yani bilgisayarı tabii o dönem pahalı. Hani sonucunda biz orta gelirli memur beylerle büyüdük açıkçası. Hani burada eğri oturup doğru konuşmak gerekiyor. Zar zor o dönem işte senet yaptırarak bilgisayarı aldırmışım. Çünkü ben yanlış hatırlamıyorsam 97'de 1400 dolar mı 1500 dolar mı ne almıştım bilgisayarı komple. Şimdi aldım bilgisayarı. Akşam eve geldim. Sonra servis bilgisayarı getirdi kurdu. Dediğim gibi kurcalıyorum vesaire. Bir arkadaş, bir insan bilgisayarı ilk gün bozar mı ya? İlk gün Windows yalan. Ama tabii o dönemler daha şeyiz yani. Bilgisayara yeni inanışıyoruz. Format atma vesaire. Yani format atma şöyle. Ben format atmayı çözdüm ama hemen dakikasında. Formatı şöyle atmaya çalışıyordum. Var olan bozulmuş Windows 95'in üzerine 95 yüklemeye çalışınca %96-97'lerde kalıyordu. Ondan sonra işte F-diskler vesaire hani o daha meşakkatli işleri daha sonra öğrendik
90,
ama...
90, boot disk yapacaksın falan.
Tabii tabii ama...
CD'den açmıyor falan.
Disketten çözeceğim tabii. Vesaire.
Disketten boot edip CD-ROM'u tanıtacaksın falan. Ben nerede de... o zaman anakartın BIOS'una gidip CD-ROM'dan aç, USB'den aç? Yok.
Ben de şöyle bir cinlik oldu arkadaşlar. Aman dedim şimdi senetle menetle aldık ilk gün bozuldu şimdi servis gelir kaç para ister yapılır mı yapılmaz mı? Yani 9-10 yaşında çocuğuz o vakitler. Hemen tabii üç kağıdı kapatma çalışıyor ya. Ben şöyle yapayım dedim bilgisayarı kapattım. Ki ben her sabah 6'da uyanan bir insanım yani benim çocukluğumda genel alışkanlığım bugün de hala çok erken uyanabiliyorum, çok az uyuyabiliyorum. Dedim ki ben sabah geç kalkayım ben. Kardeşim kesin, kız kardeşim kesin bilgisayarı açıp oynamaya çalışacaktır benden habersiz. İhale ona kaldı.
Kız çocuğu diye de ona da fazla şey yapmaz, ses etmezler.
Yapmazlar. Yani neyse, babam geldi hastaneden nöbetten. Ben tabii gözler açık bekliyorum yatağın altında, yorganın altında bekliyorum vesaire. Baba mutfağa girdi, anne mutfağa kahvaltı hazırlıyorlar, kız kardeşim yanlarımda. Kız kardeşim dedi ki, baba dedi, abim dedi yine bilgisayarı bozmuş, bak dedi uyanığa bak dedi. Bir de kalkmıyor dedi, tamam mı? Şimdi ona gösteririm dedi. Babam geldi, yorganın altında, oğlum kalk dedi bana. Hayırdır baba dedim. Babam bilgisayarla hiç alakası yoktur dedim. Kalk dedi, internette bir işimiz var dedi, bana internetten bir şeyler gösterdi. Öğrenmek istiyorum dedi mesela, bilgisayar aldık bilmem lazım vesaire. Baba dedim, kardeşim göstersin, ben uyuyacağım dedim, tamam mı?
Her sabah 6'da kalkan adam.
İşte o sabah 8'de kalkınca.
Çocuk aklıyla anca bu kadar oluyor.
Fırçayı yedik.
Tekrar.
Ama sonra tekrar 5-6 kere daha servis geldi onu da söyleyeyim.
Öğrenseydin bari her geldiğinde böyle bir...
İki geldiğinde zaten ben işin başka türlü yöntemlerini öğrenmeye başladım. Hani internete nasıl ucuz gireriz vesaire, o işte modemi nasıl şey yaparız, hızlandırırız. Şu 33.6 modem vardı ben ilk aldığımda kasada. 56.6'yı nasıl takarım, daha sonra Apache modemi nasıl takarım, ikisini birden nasıl
paraydı? 140 dolardı hiç unutmam, ona verdiğim o Apache 56K modeme verdiğim para.
Ya benim de bir bilgisayarım, ilk satın aldığım bilgisayarda arkadaşlar, içinden parçasını ilk değiştirdiğim parçası donanımda modemiydi.
Benim ilk makinem
şey 56.6'ya yükseltmiş.
486 idi. 4 MB belleği vardı. Ekran kartı böyle 256 KB'lık bir neydi markasını unuttum. Ses kartı falan CD-ROM yok.
Bende vardı hepsi. O yani o 97'de ben 97'de vardı onlar herhalde.
Şey, hepsine para biriktirip almıştım.
Ben de Pentium işlemci vardı tabii ister istemez. Üzerinde PS3 version yani çip olarak öyle tabii marka olarak çok acayip bir marka. Tomoto anakartım vardı.
Klasik. Ucuz anakartların şeyi gözdesi.
Gibi vesaire. Güzel günlerdi ya.
Güzel günlerdi. Hatırladık, nostalji yaptık. Kasayı da biraz yedik aslında. Biraz daha kasa hakkında söyleyebileceğiniz bir şey var mı?
Ya toplu bir kasa. Air 540'ın
Micro ATX için ufaltılmış. Öyle diyelim biz size. Dedik. Böyle dedik. Diyelim ya, dedik.
Corsair'le bitirelim o zaman.
Evet, Corsair'le bitirelim. Sen zaten şey yaptın. Öncesinde bir ipucunu vermiştin. Corsair'in arkadaşlar. HX750'yi güç kaynağıyla beraberiz. İnceleme için geldi. Bir açıp gösterelim size dedik öncesinde. Tabii bunun poşetini de açmamız lazım. Hışır hışır bir şeyler. Nasıl sağlam yapmışlar. Evet. Gördüğünüz gibi hakikaten unboxing oldu.
Unboxing'ı at bunu ama hemen.
Unboxing'in kuralı olarak attık. Hemen açalım ne var ne yok. İstersen bir kutuya bakalım. Mavi şirin bir kutusu var. Lacivert dışı mavi yazılar var. 750 watt tabii sizin de anladığınız gibi.
Modüler bir güç kaynağı.
Modüler. Platinum seviyesinde yüksek verimlilik var.
Platinum'dan bir bahsedelim istersen. Güç kaynağı çünkü üstünü açıp çalıştıramayacağımıza göre.
80 Plus Platinum'un ne olduğunu.
80 Plus Platinum. Şimdi 80 Plus arkadaşlar güç kaynağı için bir standart aslında bakılırsa. İşte bronz, gümüşten başlıyor. Titanyum'a kadar giden bir yolu var. Ki birkaç sene öncesine kadar titanyum yoktu. En üst sınır gold'tu. Şimdi üstüne platinum geldi. Onun üstüne titanyum geldi. Çok kabaca şunu söyleyebiliriz. Bu güç kaynağı 80 Plus Platinum sertifikasıyla diyor ki arkadaşlar diyor ben %100 yük altındayken %90 seviyesinde verimlilik sağlayabiliyorum. Yani hani kaybım benim maksimum evet. %10 olur diyor kullandığım enerji açısından bakıldığı zaman. %20'lerde falan da %92'lere, %94-92'ler seviyesine kadar çıkabiliyor.
Onun için bakalım bir tablosu var mı üstünde?
Tablosu var mı bilmiyorum.
Aynen. Var verimlilik tablosunu yapmışlar. Tabii 110 ve 220 volta göre ayrı bir eğrisi var. Birbirine çok yakın ama 220 volt arkadaşlar aklınızda olsun daha verimli. Yani bizim ülkemizde kullanılan şebeke sistemi Amerika'ya kıyasla daha verimli çalışıyor. Bakalım hemen.
O yüzden bizde enerji pahalı.
%10
daha verimli olduğu için.
Aynen %110 yük altında bakalım. Kaça geliyor? 88 civarında bir verimliliği var. Yüklendiğimizde %50 seviyelerine geldiğimizde bu 90 üzerine 92-93'lere geliyor. %100 yük civarında da 91'e giriliyor. Yani genelde 90 ve üzerindeyiz.
Ya bunun üzerinde gibi. Titanyum var. Ona baktığınız zaman da bu %92 ise o da %94 yani. Hani evet. Genelde çok evet. Fazla alan aman aman fark yok ama tabii yoğun ya bunun 100 tane sayılarını çalıştırdığını düşün. Orada %1 bile, %1'lik verimlilik avantajı bile zaten sana önemli katkılar sağlayabiliyor.
Kanallara bakalım. 3.3 volt kanalımıza 25 amper, 5 volta 25 amper yine toplamda 150 watt buradan kombine çekilebiliyor. Bir tane 12 volt kanalımız var. Biliyorsunuz eskiden çok popülerdi 4-5-6 kanal 12 volt yaptılar. Sonra baktılar aslında iyi bir şey değilmiş. Aynen. Tek kanal daha doğruymuş. Tek kanala geri döndüler. 62.5 amper 12 volt kanalından verebiliyor ki. Bu da iki tane ekran kartı, üstüne işlemciyi falan.
O gürül o gürül besle. Yani o metodoloji yaygınlaştıran şu Amerika'da masaya vesaire güç kaynağı tedarik eden firmayı hatırlayabildin mi?
Yok.
Hangisiydi o? Türkiye'de geldi bir ara.
FSP diyeceğim ama alakası yok. Onlar hani kurumsal üretiyor ya oraya gitti aklım.
Onu şimdi unuttum ya.
O kutunun içinde baya janjanlı maviymiş. Ne işe yarıyor?
Senin içi beni yakarız abi.
Tut çek. Tabii güç kaynağı ağır doğal olarak. Burada bir arkadaşlar güvenlik etiketi var. Aklınızda olsun. Corsair ürünü aldığınızda.
Bu arada tabii şeyi söylemek lazım. 300 watt'a kadar 25 derecede fanı çalışmıyor.
Fanı kapalı. Aynen öyle.
Az önce Strix dedik ya.
Al sana.
66-67 dereceye kadar. Bu da 25 dereceye geçmediği sürece.
Evet. Sessizlik diyordunuz arkadaşlar. Sessiz sistem için işte bileşenleri göz önünüze çıkardık. Kullanım kitapçıkları vesaire. Garanti. Corsair işte güvenlik bilgileri vesaire. Şöyle sana teslim edeyim. Alıştığımız Corsair'in güzel çantası, poşeti. Devam ediyor. Aslında kablo toplamak için işte plastik kelepçeler, yapışkan işte Corsair logosu, vidalar vesaire. Kablo doğal olarak. Ve burada da modüler kablolarımız var. Gene şunları kaldıralım istersen.
Kaldıralım.
Burayı biraz daha attık ama yarın geri toplarız artık. Onu da ver.
Artık tabii şey yok yani. Çok dandik güç kaynağı bulmak artık daha zor. Evet, iyisini bulmaktan. Dolayısıyla ama hep alışılagelmiş bir yöntem vardı. Nedir?
Hala
alacaksın şöyle elini. Bebek ağırsa iyidir.
Aynen.
Hafifse içi boş demek.
Gerçi onu çözdü Çinliler sağ olsun sahtesinde.
İçine ağırlık koyuyorlar.
Ne kadar hurda metal varsa koyup ağırlaştırıyorlar ama.
Ama zaten yani Çin'den aldığın zaman istersen onu kontrol edeceksindir. Ama hani bu markalarda da öyle bir durum. Zaman öyle bir durum zaten. Corsair'de zaten. Hiç olmayacak bir durum. Sen önce kablolara bakalım. Daha sonra güç kaynağını kendisine konuşalım.
Bütün kablolar modüler arkadaşlar. Anakart vesaire şöyle 24 pinli kablolar da dahil. Yeni tipteki kablolar daha ince, daha esnek. O özellikle anakart kablosu. Hani eğersin, bükersin, eğilmez, kasa içerisinde gizlemeye çalışırsın.
Aslında bir tane videoda şey yapmak lazım.
Yer bulamazsın.
Kasa içerisinde kablo gizleme sınırı yöntemleri.
Tamam, donanım haberin bir haftaki bölümünde de öyle bir şey yapalım sizlere. Gördüğünüz gibi kabloların hepsi aynı şekilde güzel güzel bağlanmış birbirine. Bakıyorum işte şu bu kasanın şeysi, anakartın pardon. PCI Express ekran kartlarından bolca var. 1, 2, 3, 4 her birinde bakayım 2 tane çıkış var. Burada da var. Yani yolda kalmazsınız öyle diyeyim size. Kablolar güzel olmuş. Şu esneklik çok iyi yani. Hı hı. Hatırlıyor musun o kazık gibi kablolardan sonra bu bayağı bir kasa içerisindeki modifikasyonu rahatlatıyor.
Şimdi bak ben güç kanalıyla ilgili bir şey söyleyeyim mi sana?
Söyle. Yani
genel gördüğüm, genel profil gerçekten başarılı ama hani Corsair gibi bir marka yakıştıramayacağım şey. Bak bağlantılarına bak mesela USB konektörüne bak. Hani hep yamuk yumuk yani bir ortası tutturulamamış.
Tam şey olmamış değil mi?
Evet. Ben... Yani bir işçilik konusunda hani bu çok ufak. Belki kasanın içerisinde hiç görmeyeceğimiz bir unsur ama hani çok böyle entusiast dediğimiz o power user'lar için açıkçası hani böyle incik boncuğa dikkat edenler için şey
yani. Oynuyor mu? Yok çok oynamıyor.
Çok
yani
oynamıyor
hiç
ama
oynamıyor
yani
hatta.
Böyle evet. Dağınık görünüyoruz değil mi? Hani öyle bir havası
biraz
var.
Yani bir düzgün dursa daha iyi olurmuş. Mesela benim dikkatimi çeken başka bir şey de söyleyeyim sana. Hani hangi soketin neye yaradığını gösteren yazılarda biraz ucuz duruyor.
Aynen. Ben
hani
ben
hatta de. Hafif bulanık gibi. Sanki baskı yaparken makine biraz titremiş de böyle şey olmuş gibi.
Bak USB konektörüne bak mesela.
Evet böyle alt tarafı evet. Havaya bakıyor
başka
falan.
Başka atmış yani. Hani tabi bakıldığı zaman bu HX serisi biliyorsun Corsair'in orta segmentteki aslında güç kaynaklarını daha çok işliyor bu seviyede. Ama yine de ben Corsair dediğimiz zaman az önce dedim ya güven var mı marka. Hani biraz daha bu detaylar işçilik konusu. Çünkü bazen öyle bir şey oluyor ki rakibinden çok ufak farklarla ayrılabiliyorsun ya da geriye düşebiliyorsun. Evet. Yani dolayısıyla bu noktalar, bu modüler yapının getirisi olarak bu bağlantı portları biraz daha hani düzen, tertip bir şekilde olabilirmiş açıkçası.
Evet. Fan bu 14 değil mi?
Fan çok güzel görünüyor yalnız.
Fan güzel. Zaten Corsair'in kasalarındaki fanları da çok benziyor büyük ihtimalle de. Bir akrabalığı vardır. 14 santimlik fanımız var. Burada ne diyor? Silent operation mode. Ha tamam. Diyor ki hani gaza gelmeyin. Taktığınızda fan çalışmazsa belirli bir yük altında kapalıymış.
Kadar, 300 watt, 300
i̇şte watt, verimli olmasının avantajı bu. Şimdi şebekeden çekiyor ya arkadaşlar elektriği. Dönüştürüyor içerisinde. DC akıma dönüştürüyor. O aradaki işte fark ısı olarak açığa çıkıyor. Yani aynen. %100 verimli bir güç kaynağı olduğunu varsayarsak soğutulmasına ihtiyaç olmayacak bir güç kaynağı. Olacağını söyleyebiliriz. Tabii az da olsa bunun soğutulma ihtiyacı var. Bunun için Corsair linki biliyorsunuz arkadaşlar. Corsair ürünlerini soğutucularını birbirine bağlayıp yazılım üzerinden kontrol edebiliyorsunuz. Fan dönmüyor. Dönmediği durumda fanı test edebilmek için tuş koymuşlar. Fanda bir sıkıntı var mı yok mu onu anlayabiliyorsunuz. Bir de ekstradan USB bağlantısı var. O da herhalde dijital şeyleri, parametreleri kontrol edebilmek için kasa içerisinden bağlantı yapılıyor. Her şey var. Yani, güzel.
Corsair link olayı tabii belki ona biraz değinebilir. Sonucunda bu ilgili bileşenlere sahipsen yazılımla vesaire sistemi çok rahat kontrol edebiliyorsun.
Ve hepsini birbirine böyle zincir şey Thunderbolt gibi birbirine bağlıyorsunuz.
Aynen bir dallanma dallanma etkisi yapıyorsun vesaire. Yani güzel bir güç kaynağı. Dediğim gibi ben biraz ben detaylara dikkat eden bir insan olduğum için direkt buradaki işçilikle ilgili bir takım ufak şeyleri yakaladım ama onun dışında sonucunda her zaman hani sıkıntı yaşadığınızda karşınızda bir muhatap bulabileceğiniz yani güzel bir
alıp şey kafasını atabileceğiniz attığınızda da kafa göz dağıtabilirsin.
Şunu da söylemek lazım. 750 wattlık güç kaynağını ne yapabilirsiniz arkadaşlar? 5960 970 ekran kartı SSD bir sistem kurulabilir.
Aynen. 5960 alırsın.
Alırsın.
2 tane 970 alır mısın? 290X
alamazsın.
290X alamaz. Zorlarsın da
çok zorlama olur. Yani 2 tanesini zaten 450 watt'a çıktığını düşün onun. İşlemin kendisi 130 watt, 150 watt gibi bir şey hesapla onda. Yani 600 lira, 700, yani 600 lira geldin zaten. Şimdi de yani ben bir güç kaynaklı sınırlarda kullanılması taraftarı da değilim açıkçası.
Corsair'in açıkçası şöyle bir iddiası, yani o kendi resmi bir açıklaması değil de genelde o bizim güç kaynaklarımız hani o sınırların biraz üzerine çıkma payına sahip diyorlar. Ben incelemede deneriz. Bir 295X2 takıp
295X2, FX95.9'dan taktım zaten.
Bir canını yakarız. Merak etmeyin. Hani patlayacak mı patlamayacak mı görürüz.
Yok patlamazlar yani hani şey yapmakta şey önemli çünkü yarın öbür gün sistemine bazı başka donanımlar da takabilirsin.
Tabii.
Her zaman bir boşluğunda olması gerekiyor o tarafta. Ama dediğim gibi hani...
Fan da sıvı soğutmayı bunların hepsi enerji
ama olacak. Şimdi yani bu güç kaynağının segmentini düşündüğümüz zaman yani 47-70K, 980, SSD'si, MSSD'si, Zamazingos hepsini bağladığın zaman fazlasıyla...
Tabii halay çektirir. Çoğu zaman masa üstünde... Masa üstünde sessiz bile kullanırsınız bu güç kaynağını.
Aynen.
Ben... Var mı söylemediğimiz bir şey? Her şeyi söyledik.
Yani sadece çıkar her şeyi söyledik. Bundan sonra artık inceleme ile ilgili konuşulacak detaylar. Modüler olduğunu tekrar hatırlatmakta fayda var. Modüler olmasını ben her zaman... Tabii modülerlik zaman zaman verimliliği olumsuz anlamda bazı etkileri olabiliyor ama günün sonunda kasa içi kablo yönetiminde çok ciddi farkları olduğu için.
Şimdi düşünsenize şu kabloların hepsi bunun üzerine bağlı olsaydı.
Sen bir hani, kısmını kullanmıyorsun. Ha, yani.
Bir kısmını hiç onu kullanmıyorsun. Nereye sokacaksın kasa içerisinde? Sokabilirsin.
İşte tombul kasalar da bundan dolayı yapıyorum.
Gene şey olmuyor ya. Ben sana diyeyim yani o kadar kasa incelemesi yaptım. En çok kabloları şey yaparken
şöyle uğraştım. Yapalım. Ekran kartını da koyalım.
Koyalım şöyle yakışıklı. Evet.
Yapmış olduk. Güzel bir ikili oldu aslında. Güzel. Burada 25 derece kadar fan çalışmıyor. Aynen. 67 derece kadar fan çalışmıyor.
Birbirlerine uydu.
Sesli sistem kurmak isteyenler için güzel bir ikili oldu.
Evet. Ürünlerimizi de tanıdık. Bu hafta da donanım haberinin sonuna gelmiş oldu. Ağzına sağlık tekrardan.
Senin de ağzına sağlık canım kardeşim.
Evet. Tekrar önümüzdeki hafta yine donanım haberin özel bir bölümüyle karşınızda olacağız. Umarız beklediğimiz parçalar yetişir. Videonun başında sizlere bahsettiğimiz sistemi kurarız hep beraber. Performansına da ayrıca değiniriz. Bizden şimdilik bu kadar. Haftaya tekrar görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.
Hoşça kalın.